Ben Serdar Özerman.
Ben Ömer Başarır.
Bu hafta konumuz Burçin Acar.
Aynen öyle. Burçin benim arkadaşım.
Benim de gelmeden evvel biz lafladık sen. Sen geç geldiğin gerçi için.
15 dakika geciktin.
Geç kaldın.
Artık onun arkadaşı. Bundan sonra
biz lafladık. Böyle. Benim idollerimden de Özgür ve Burçin idollerimden. Abi, arada yaş farkı var. Yok ya, hiç
herkes Serhan Acar'a idolüm dedi.
Serhan Acar'a
Cem bir rolü atıyorum sallıyorum.
Ama Serhan Acar'da bir idol gibi.
Yani. Şaka şaka. Belli bir seviye samimiyeti var. Tam samimi mi?
Tam böyle tam, şey yapamam.
Yani onu samimi anlarım ben. Yani. Birazdan bir yarım saate çıkar o.
Neyse abi, sen ne anlatırsan anlat. 15 dakika geç de gelmiş olsan.
Bu podcast'in benim arkadaşım. Bu podcast'in en güzel tarafı bence yaptığımızda benim en çok keyif aldığım ya. Gerçekten geçmişten böyle idollerimle sonra oturuyoruz, muhabbet ediyoruz. Yani ben hatırlıyorum. Number One günleri. Abi dünyanın en cool mesleğiydi senin yaptığın iş Özgür'le birlikte. Ya diyordum ki ya ben büyüyünce bu olmak istiyorum. Bak net söylüyorum. Yani olamadım. Televizyona çıkıyorsun. İstediğini söyleyebiliyorsun. Türkiye'nin en güzel dönemleri. Böyle istediğin gibi giyiniyorsun. Bak ben tarzını falan o zamandan hatırlıyorum abi senin yani falan. İstediğin etkinliklere gidiyorsun. Konser, şu, bu falan filan. Sunucu oluyorsun. Ben dünyanın en güzel mesleğiydi o dönemde. Sonrasında ülkede bu tabii hale geldi. Ama şu anda bu muhabbeti yapabiliyor olmak, bu sohbeti yapabiliyor olmak bence çok keyifli. Başlamadan evvel gene hemen turpta sıkayım. Özgür'ü de ben İstinye'de görüyordum. O zaman da yanına gidip abi biz bir gün number bana götürsene falan demeye totomuz yememişti. Söyleyememiştim. Şimdiden söylüyorum Özgür dinlersen. Bizi bir gün number bana götürsene İsviçre'de.
Power'a götürelim bir gün öyle. Power'a götürelim artık.
Tabii artık o
isim. Artık yani, ama götürelim. Şey doğru yani çok o zaman için özenilecek bir iş olduğunu anlıyorum ama şey bence orada çok daha önemli yani dönem çok iyiydi abi.
Çok
yani,
iyi, evet.
Yani o dönemde televizyonda olan da radyoda olan da bence herhangi başka bir işi yapan da çok iyi hissediyordur kendini diye düşünüyorum. Yani en azından işte hayalleri var, onları bu ülkede yapabileceğini düşünüyorsun. Yani bunun böyle bir grafikle var gideceğini düşünüyorsun. Aynen. Herkes öyleydi. O yüzden de hani dönemin de getirdiği bir şey vardı.
Doğru.
İşte bakan da mutluydu, bakılan da mutluydu. O çok önemli bir şey.
Ekosistem iyiydi o dönemde.
Evet.
Yani evet ekonomik olarak belki çok çok çok iyi değildi tabii dünya, bizde. Ama en azından mutlu bir ekosistem vardı diyebilirim. Özellikle bizim tarzdaki insanlar için.
O zaman şöyle soralım. Burçin Acar kimdir abi? Bize biraz Burçin Acar anlatsın.
Burçin Acar kimdir?
Burçin Acar kimdir?
Ama ben daha
ricam 6 saat anlatma çünkü var.
Anlatamam.
Şöyle şey ben var. Biraz şeyden gireyim. Sen kendini nasıl tanımlarsın abi? Yani ben aslında bir içerik üreticisiyim.
Ha, mesleki olarak mı?
Mesleki. İnsani.
Ya mesleki olarak ben radyocuyum diyorum. Hani içerik üreticisi işte content falan hiç onlara girmiyorum. Burçin Acar kimdir'e hiç girmiyorum. Çünkü gerçekten onu ben bile hala tam toparlayabilmiş değilim. Yani böyle yaş geçtikçe şöyle bir şey oldu bana. Yani ya hani en önemli mesele insanın kendini tanımasıymış meğerse. Yani buna geleli aslında bir bayağı oldu ama keşke dedim buna daha önce başlasaydım. Bununla ilgili işte kendimle ilgili çözümlemeler şunlar bunlar falan. Ama vardığım sonuç henüz daha ben kendimle ilgili ben buyum diyebileceğim bir net kart vizite ve tanıma sahip değilim. Ona da ne zaman olabilirim bilmiyorum. Ama mesleki olarak radyocuyum demeyi seviyorum. Çünkü o televizyon zamanında bile ben aslında bütün işe radyocu olmak için başladım. Ben şans eseri televizyoncu oldum. Yani öyle bir gideyim televizyoncu olayım diye hiçbir hayalim ya da şeyim yoktu, isteğim yoktu.
Ben İlk sorumuz bu aslında. Nasıl başladın? Şans mıydı, torpil miydi, alın teri mi, aile mirası mı?
Kaç sene oldu
hepsi
abi?
De
ben söyleyeyim.
Ben seneyi söyleyeyim, siz toplayın.
95.
94-95 evet.
Genç gösteriyorsun abi.
Şimdi idolüm mü değil mi?
İşleri
bırak. İdolün olması lazım.
Yani o işte ben üniversiteye yeni girmiştim. Ve o zamanlar ben radyo çok dinliyordum zaten. İşte Türkiye'de başlayan Number One FM'i, Genç Radyo'yu vesaire onları zaten dinliyordum. Onun öncesinde işte Polis Radyosu, TRT'ler. Ya bir radyo şeyim vardı. Hevesim ve ilgim vardı. Dinlerdim işte şeylere kadar işte maçları dinleyip sonra kendi kendime maçları anlatırım vesaire. Yani böyle bir ses, dinleme, kaydetme bunlara ilgim vardı. Ama televizyon hiç öyle bir kafamda öyle bir şey yoktu. Sonra işte Number One FM'i çok dinliyordum. Oradaki DJ'leri de çok seviyordum. Hep onlar gibi bir şeyler yapıyordum. Kasetlere işte şarkılar anons ediyordum falan. Hani bir gün belki böyle bir şey olabilir diye. Benim abim de aslında bir şekilde yani ne diyeyim medya ya da eğlence dünyası içerisindeydi. İşte o zamanlar şeyleri falan yapıyorlardı onlar. Bu meşhur 900'lü hatlar falan vardı. işte o ekibin içerisindeydi. Dolayısıyla yani böyle şey medya ile falan ilişkisi çok fazlaydı. Bana bir gün geldi dedi ki Number One şeye geliyor. Türkiye'ye dönüyor. Onlar İngiltere'den yayın yapıyorlardı. Aha. Müthiş bir yayındı. Yani Ömer Karacan falan böyle. Düşünsene işte şöyle anonslar yapıyor. İşte biraz önce Londra'da işte bilmem ne plakçısına gittim. Sana hemen bir plak getirdim. Bunu çalacağım falan. Benim beynim uçuyor. Bu adamlar Türkiye'ye geliyorlar. İşte o zaman yasalar değişti vesaire. Böyle böyle deneme çekimi yapılacakmış. Herkese de yaymışlar bütün medyaya falan. İstersen git. Denemek istersen. Ben radyo zannediyordum. İyi dedim giderim yani. Niye şey yaptım? Gittim. Bir kere radyo ile alakası yok yani. Number One FM orada duruyor. Orası Şampiyonlar Ligi. Televizyon başlayacak ve televizyonla ilgili VJ arıyorlarmış. Yani benim gittiğim şey o. Çekim oymuş.
Bir de sırma saçlısı.
Bir de tabii saçlar da uzun. Bravo. Yani dik dik değil. Böyle
ha, uzun. Önce uzun.
Heavy metalim ben o zaman.
Sırma saçlı bildiğin yakışıklı adam.
Bildiğin heavy metal gittik
ateş
oraya.
Tam VJ ateş yani. VJ
hiç ateş falan etmiyordu. Ben orada hatta şeyi unutmam. Böyle sıraya girdim. İşte bir sıra var. İlk önce formon dolduruyorsun. Sonra seni alıyorlar. Klasik şey. Sıra tamamen tabii şeymiş. İşte ajansları falan her yere haber vermişler. Mankenler, şunlar, bunlar. Boylu postlu. Ben... Aralarında hiç alakam yok yani. Ama dedim buraya geldim hani bir şekilde gideyim. En azından işte Number One FM'i bir görürüm. İşte Emre Kuytu'yu falan bir tanışırım manışırım. Bütün hevesim o. E işte yaptık maptık çıktık şeye deneme çekimine. Yaptım deneme çekimini gittim. Bitti benim için orada şey. Sonra işte 2-3 hafta sonra veya bir ay sonra bir telefon geldi. İşte böyle böyle işte bir takım insanları seçmişler tekrar çağırıyorlar. Tekrar gittim. Bu sefer tabii daha az kişi. Daha böyle işte Ömer Karaca'nın falan olduğu bir ekip. Bir deneme çekimi daha yapıldı. O beğenildi ve ben televizyona girdim. Ve o zaman da söyledim ya ben aslında radyo için geldim. Ömer Karaca'nı görünce onu söyledim. O da dedi şu an dedi kadro çok dolu dedi. Ama dedi sen dedi bu hevesini tut. Bir gün dedi kadro açılırsa olur. O bir günde işte rahmetli Emre Kuytu Power FM'e geçti. Orada kadro yer açıldı. Demomu verdim ve aslında hayalime o zaman başladım.
Orada yıl kaç?
Aslında aynı sene içerisinde. Yo pardon. Televizyondan işte 1-1,5 sene sonra radyoya geçebildim.
Yaptığın işte eğitim şart mı?
Bence şart. Ya ama akademik bir eğitimden bahsetmiyorum ama mesela dili iyi kullanmayla ilgili, artikülasyonla ilgili vesaire bence mutlaka eğitimini almak lazım. İnsanlar bunu şey zannediyor yani hani güzel konuşuyorsun, tatlı konuşuyorsun, esprilerim var, çıkarım, anlatırım. Evet böyle şeyler de var, örnekler de var. Ama istisnai örnekler yani o örneğin alıp başını gitmesi gerçekten çok büyük bir yetenek olursa olur.
Ama bence entelektüel olarak da bir eğitim şart. Yani akademik olmasına gerek yok ama kendini geliştirmek anlamında çünkü gündemi takip etmek az evvel söylediğim gibi o radyodan şey radyoda çalmak için Londra'da gidip plak alan adama o hissiyatı tutabilmek için bir entelektüel zeka ve duygu
ya
da lazım.
Ya evet ama işte o biraz hani kişinin kendi yani hangi işi yaparsan yap o lazım bence. Yani hayatta ne yaparsan ya belli bir işte birikimi cebine koyman lazım. Bence burada tabii bir de şey var. Teknik olarak da buna ihtiyaç var. Tam dediğin gibi işte bir şarkıcıyı anons ediyorsan o şarkıcının daha önce ne yaptığını bileceksin. Hangi piyasada müzik yaptığını bileceksin ama o işin biraz gerekliliğiyle alakalı. Yani şey değilsen çok iyi dilini kullanamıyorsan da bunu yapabilirsin. Da, ama eğer çıkacaksan ekran karşısına veya işte mikrofon başına geçeceksen bence dille ilgili o dili iyi kullanmakla ilgili basit de olsa bir eğitim almanın bence şart olduğunu düşünüyorum. Onun dışında Türkiye'deki klasik radyo televizyon okulları yani onlar daha teknik yönde insan yetiştiriyorlar ama kamera önü için veya işte şimdinin popüler tanımıyla içerik üreticisi olmanın bir okulu olduğunu çok zannetmiyorum. Var böyle şeyler hani öğretenler vesaire ama yani o birçok şeyin bir araya gelmesiyle.
Çok fazla kamera arkasına veya radyoda işte ses arkasına diyelim insan yetiştiriyor okullar. Yani biraz çünkü hani ön tarafa bir kişi geçiyor. Onu adam bir kişi yetiştirmektense arka taraftaki 50 kişiyi yetiştirmeye odaklanıyor. Bir yerde mantıklı ama o tarafta unutuluyor. Burada yoğrulursan ancak oraya geçersin gibi bir
hatta orada da alaylılar her zaman daha şeydir, makbuldür. Çünkü yani Türkiye'de birçok yerde öyle ama her işin bir de böyle o ülkeye, o habitata göre yapılma şekli var. Yani okulda öğrendiğim bir şeyle bizde genelde öyle oluyordu. Staja gelirler bambaşka bir dünyayla karşılaşıyor. Tamam alet edevat orada ama işin yapılış şekliyle ilgili bir böyle yoğrulman lazım. Radyo televizyon işte o biraz işte dönemsel ben ona öyle bakıyorum. Mesela ben küçükken tıp çok şeydi böyle tıp falan sonra işte işletme diye ben de işletme okudum.
Bizde.
Hani ne yapacağım diye. Sonra radyo televizyon işte popüler oldu. İnsanlar böyle bir kitlesel olarak radyo televizyon okudular. O
triple,
böyle biraz
triple işletme var burada o zaman.
Triple işletme aynı Marmara oğlum. Herkes triple işletme var. Triple işletme Marmara
kökenliyiz. Marmaralıyız.
Marmaralıyız.
Peki.
Güzel başlayalım abi. En keyif aldığın iş hangisiydi?
Ya organizasyonlarda falan keyif alıyorum. Yani böyle toplu gidilen işte böyle bir arabaya atlıyorsun. Hakikaten böyle kampa gider gibi. İşte sunucular şunlar bunlar. 90'larda biz bir dönem böyle bir şey yapmıştık. Yaz turnesi. Hı hı. İşte o zamanın böyle popüler yabancı sanatçıları var.
Festivallere falan.
İşte evet. Türk sanatçıları var. Hakikaten iki otobüs. Başladık tura işte Kuşadası, Bodrum, işte bir otobüs sanatçılar geliyor, bir otobüs biz varız. İşte bir yerlerde kalıyoruz.
Sanatçılardan kimler var mesela?
Ya, o zaman kim vardı? Vallahi isim şeyim çok kötü ama
sen bunu söylediğinde dönemi gözüme ne geldi biliyor musun? Böyle Sezen Aksu'nun evinde Sertab Erener, Levent Yüksel, işte Uzay Yaparı'nın falan bir videosu var biliyor musun abi?
Biliyorum. O hatta Uzay Yaparı sonradan gelir falan.
Aynen çok öyle sonradan gelir. Tam o şey gözümün önüne geldi. Sanatçılar geliyor, siz başka bir yerden böyle bir hani toplu halde bir işte o dönemi anlatan.
O şeyde
bir
vardı.
Arkadan da Demir Demirkan'dan resim çalıyor.
Değil mi?
Demir Demirkan. O şeyde vardı ama. Mesela Number One'da ilk zamanlar tam öyleydi. Yani işte önümüzde beyaz radyo şovu yapıyor. Öbür tarafta Geveze iyi. Daha yeni başlamış programa işte ünlü oldu olmuyor falan daha o şeylerde. İşte öbür tarafta Ayça Şen var falan orası bambaşka bir alem kopuyor. Number One TV'de kamera önünde işte mankenler Gözde Tan şu bu falan gele. 32. gün ekibi bizim binadaydı. Mehmet Ali Birant işte Cüneyt Özdemir falan. Hakikaten
şaka
çok
gibi ya. Ekip yani
çok acayip
şaka gibi.
Bir bina iyi dönemdi. Yani. Evet. Bina iyiydi. En alt katta da Playboy vardı.
Çok iyi.
O kadar eğlence. O dediğin şeyi orada hakikaten şeyi yaşıyorduk. Mesela toplanıyorduk. Beyaz radyo programı yaparken kapısı açık oluyordu. Biz de oturup böyle onu seyrediyorduk radyo programı yaparken. Çok da etkileyiciydi yani. Beyaz'ın radyo performansı yani müthiştir bence. Pek öyle radyodan televizyona geçenler pek başarılı evet, olamış ama Beyaz orada çok istisnai bir örnek. O oluyordu. Bir de işte bu diye bahsettiğim işte turneler şunlar bunlar. İşte bir gencin
çok
hani
çok
eğlenceli zamanlar.
Dönüp baktığında işte bunu ben yaptım dediğin bir iş proje var mı?
Ya ben çalıştığım yerlerin hepsinde hani bir süre sonra oradaki işte yönetici konumuna, pozisyonuna geçtim. Yayın yani şu anda yayın yapan radyolardaki çok insanı yetiştirmişliğim var. Bence en büyük şeyim o. Yani hani gidip bir program yaratma falan onlar biraz geçici işler. Yani 20 sene önce yaptığım program bunu ben yarattım demenin bir manası yok ama insan eğitme mesela o insanları işte şimdi görüyorum kimisi mesleğe devam ediyor kimi başka bir yere şey yapmış ama o kök şeyi yani alıştırma onlara biraz hayatla ilgili ve meslekle ilgili bir şeyler anlatma bence meslekteki ben en büyük başarıyı ya da kendi açımdan en büyük başarıyı orada görüyorum insanla alakalı.
Çok severek yapıyorsun ha bence şimdi zaten biz 2 yıl beraber çalıştık Power'da o evet. Şansım oldu benim. Yani çok severek yapıyorsun.
Zaten
çok
şöyle de düşünebilirsin. Yani. Aynı dönemde başladığın Özgür bir yerden sonra o başka bir noktaya gitti. Tabii. Ama sen burayı bırakmadın yani. Hani bir şekilde evren değişse de o ekosistem değişse de sen içinde kalmaya devam ettin. Ve o insanlarla zor dönemlerinde radyonun çünkü kolay dönemleri olduğu kadar zor dönemleri de var.
Giderek payını kaybediyor. Şu an 1.6-1.5'lara kadar düşmüş durumda reklam pastasında mesela. Tabii. Bir dönem 3 yapalım hadi bunu yukarı çekelim diye konuşulan dönemlerden buralara kadar geldi. Sadece severek yapma da değil çok rahatlıkla söyleyebilirim. Abi net bir ciddiyetle yapıyor bu için işini. Yani o kadar ciddiye alıyor ki yani bunu bir şey lütuf olarak söylemiyorum. Yani gerçek manada ciddiye alıyor. Hepimiz işlerimizi ciddiye alırız eyvallah da. Sen de abi o sevginin yanında bu işi böyle çok ciddiye alarak yaptığında böyle bağırıyor.
Allah. Güzel sanatlar biraz öyle çünkü söylüyorum. Şey gibi görülebiliyor abi. Böyle biraz hobi gibi görünebiliyor. Radyo, televizyon. Tabii. Öyle başlıyor. Aynen. Evet öyle medya, bir öyle mı? Bir amatör tabii, ruhla başlıyor ama medya dediğin zaman bir yerde diyor ki ya bu benim hobimdi. İkinci iş gibi. Dur bakalım tabii. Buradan para kazanamayız. Ama onu işte şey de öyle söyledi ya, Bay J de öyle söyledi.
Tabii,
yani
aynen öyle.
Ben
tabii.
Senelerce bu işi yaptım. 10. senede ilk defa profesyonel bir şekilde para kazandığımı hissettim dedi. Yani buna dayanmak kolay değil. Hani öyle
doğru başlangıçta aslında hepimiz o amatör ve şeylikle başlıyoruz. Yani hevesle başlıyoruz. Sonra işler işte şeye başlayınca o biraz da bir şeyleri işte yönetme vesaire o kısımlara girince o zaman gerçekten bir iş olduğunu görüyorsun. O zaman onun gerekliliklerini işte hem öğrenme hem de bence en önemli şey işte sonra da sürekli kendini update etme. Yani o kısımlar devreye girince bir evet biraz ciddileşmek durumunda kalıyorsun. İkincisi de İşte aslında şans gibi bir şey işte. Yani hobi olabilecek bir şey mesleğim. Bunu her zaman şükrettim. Yani işte müzik dinlemek çoğu insanın hobisidir. Benim için bu iş ya. Yani oturup böyle 3 saat playlist dinliyorum. Buradan bir şarkı bulur muyum? Oradan şey yapar mıyım? Yani bu da çok büyük bir nimet. O yüzden de galiba o yani ciddiyetle eğilmemin biraz da sebebi o. Yani ona gerçekten gereken önem vermem lazım. Yani bu çok büyük bir nimet çünkü.
Kesinlikle.
Bunu korumak için belki de yani.
Çok da iyi yapıyorsun abi. Ben haddim değil ama yani bir dinleyici olarak bunu söyleyebilirim.
Bir otorite olarak söyleyemeyiz ama. Aynen, yani
müthiş bir dinleyici
olarak. Yani o kadar yerde çok yani kaç DJ ile kaç sunucuyla çalıştın sen
çok
de.
Çok olmuştur.
Çok. Benim de çeşit çeşit.
Çeşit yani. Bir de farklı hem dijitalde hem radyoda hem televizyonda her türlü mecrada da var oldum. Evet yani çok da tevazu göstermeyeyim.
Yok yok yok.
Birazcık şeyim var, bilgim var. Fena değil.
Bu arada en büyük patladığın iş hangisiydi? Böyle dil sürçmesi falan filan da olur ama sende daha büyükleri vardır bence. Böyle ya yataklara düşmelik. Hani böyle var mı?
Yataklara düşmelik televizyonda daha çok oldu. Televizyon o işte başlarında ve o 32. gün gibi geldiğinde. İşte ben o zamanlar tam şeydim. Aslında ben televizyona başladım ve ben zaten burada devam edemem diye düşünüyordum. Çünkü işte hep dediğim şey işte hep güzel erkekler kadın. Yani bir şekilde ben burada bir yerde tıkanırım. Yani gitmem. O zaman şeye başladım. Beni arkadaşlarım da seyrediyor işte üniversiteden. Hani biraz onlara laf atıyorum. Biraz da diyorum ki ya bunları videoya kaydederiz. Bunlar da anı olur. Yani o rahatlıkla yayın yapıyorum. Tabii o rahatlık bana biraz aslında o biraz gevşekliğe götürdü beni. Bir gün mesela Ozan Orhan hakkında bir şey söyledim. O zamanlar işte çok böyle biraz kiloluydu. Bir de böyle oraya buraya çok laf atıyordu falan. Herkesin genç zamanı işte aslında. Ben de işte böyle saçma sapan bir espri yaptım işte. Askere gitsin de biraz işte hem fizik toparlar falan. O tarzda bir şey. Beni şey çağırdı. Cüneyt Özdemir çağırdı odasına. Allah Allah, Allah ne Allah. Alaka. Girdim falan işte etrafında da o ekip var. Ya dedi işte tam işte çok iyisin biz seni seyrediyoruz şöyle böyle ama dedi biraz önce yaptığın anons dedi biliyor musun dedi işte Türkiye dedi askerlikten dedi soğutma diye işte atıyorum 627 sayılı bir kanun var dedi ona giriyor dedi. Dedim nasıl işte dedi buna giriyor buradan da dedi bu Türkiye'de bu işler çok ciddidir dedi askerlikten soğutma şeye çıkarsa dedi işte şu kadar ceza alırsın bu kadar ben bittim yani böyle eriyorum yani orada daha peki dedim ne yapacağım falan işte. Ya dedi işte hiç dedi şey yapma dedi ama dedi bunları dedi mutlaka dedi şey yap dedi.
Yani dikkat et.
Dikkat et dedi. O vardı işte orada bir arada bir şeye işte İstiklal Marşı ile ilgili bir şey söylemiştim. Aslında kötü bir şey söylememiştim ama o zaman da böyle yanlış anlayanlar ya. Vardı ve fax vardı. Şeyi hiç unutmuyorum böyle faxtan böyle şeyler
yağıyor. Yani.
Öğretmen derneği bilmem neler işte şuranın öğretmeni İstiklal Marşımız şöyle ki kötü bir şey söylemiştim ama onlar beni böyle... O zaman çok korkutuyordu. Şimdi de korkutabilir muhtemelen ama artık linç dediğimiz şey çok genelleştiği için o zaman gerçekten çok korkmuştum ve ama çok da yaradı. Yani ne söyledi?
Otokontrolü biraz
aynen
arttırdı
öyle.
Değil mi?
Yani kesinlikle.
Ve büyük bir ihtimal şöyle hissediyorsun değil mi abi? Farkında olmadan bunu yaptığın için büyük ihtimalle gece uyurken bayağı bir uykun kaçıyordu.
Evet. Yani nasıl yaparsın?
Nasıl yaparsın bunu?
Nasıl
diyorsun?
Böyle bir salakça şey söylersin? Nasıl bu kadar kontrolsüz davranırsın? Ama işte sonra onu da şey yani dedim ki yani bu da çalışarak halledilir. Yani bizde hani doğal yolla her şeyi çözmeye çalışır insanlar ama aslında hepsinin temelinde o var. Yani bahsettiğin şeyle ilgili işte mesela ondan işte Rütük Kanunu falan bilmek lazım aslında bir sunucunun. Çoğu bilmez. Ben okuduklarını da çok zannetmiyorum hani baştan sona.
Kesinlikle yani sunucu da bilmez,
reklamcı
da bilmez.
Çok kimse bilmez.
Rütük Kanunu kimse açıp bakmaz. Ceza alınca şaşırır.
Kanunun çok böyle güzel bir şey olduğundan ama bileceksin yani. Ondan sonra ben o mesela bende şey yani ne iş yapıyorsam o işle ilgili özellikle şeylere bakıyorum.
Bizi dinleyen genç arkadaşlar varsa 20'li yaşlarda benim en çok yaptığım şey buydu. Yani hata yapıyordum. Gece hiç uyumamacasının büyük bir vicdan azabıyla. Ama böyle yani ben bunu nasıl derim? Ben bu hatayı nasıl yaparım? Müdüre mesela. Yani ben bu hatayı nasıl yaparım diye. Ve o inanılmaz bir şey. Öğretici oluyor yani. Çok öğretici oluyor.
Tabii tabii. İnsanın kendisi.
Evet yani tecrübe. Aslında çok küçük bir şey gibi görünüyor ama inanılmaz bir tecrübe.
Ben hala uyuyamıyorum abi.
Biraz cinsel.
Hayır uyuyamama hala var.
Hala ama nasıl yaptım diye 50 tane düşünüp duruyorum.
Sen ikizler burcusun.
Ben yok abi ben büyüyemedim ya. Olmadı be burç.
Ya uyuyamama bizde bende de var ama başa çıkmayı daha çok öğrenmedim. Yani mesela
tabii,
şöyle.
Başa çıkıyor.
Daha önce 3 gün azap çekiyorken şu an muhtemelen bir gece çekiyorsun onu. Yani tabii, en azından yarın kalkıyorsun ve başlıyorsun
mücadeleye. O kadar uzamıyor. Evet. Sabahtan kalkıyorsun.
Süresi kısaldı.
Hatta şöyle. Sabaha kadar uyuyamayıp 2 saat uykuyla ertesi gün satışıma devam ediyorum falan evet. Hani işime. Devam ertesi gün bulanımlara gelip sabahlara kadar.
Bak işte o da çok önemli. Evet. Hakikaten önemli.
Mesela yine uyuyamıyorum ama 2 saatlik uykuyla ertesi bütün işimi aynı. Evet, bunu yapıyorum.
Yonca'nın dediği gibi işte yani eskiden çok daha uzun sürüyordu depresyon. Şimdi 2 Sezen Aksu ile halledebiliyorum diyor. Yani.
O müthiş cevaptı bu arada.
Mükemmel, evet. Müthiş bence
2 Sezen Aksu.
Yani bazen diyor 2 Sezen Aksu ile halledebiliyorum diyor. Depresyona giriyorum. Hmm. Çok hızlı çıkabiliyorum. Kimisi de diyor hala 2 gün sürebiliyor. Ama yavaş yavaş o süreyi kısaltmayı öğrendim diyor. Artık girmeme gibi bir şansım yok diyor.
Yok, doğru.
Hata yapınca. Doğru. Ama nasıl baş edeceğini öğreniyorsun. Hayatta biraz öyle zaten.
Ben de cebimde bunu taşıyorum işte.
Allah kolaylık versin. Abi istersen var bende
de. Olabilir canım. Bu tür destekler her zaman işe yarar. Cebimde
taşıyorum. Hani gizemli olarak kalsın yayında.
Ne olduğunu.
Cebimde ne taşıyorum.
Neyse kötü bir şey değil Allah'tan.
Çok güzel çok. Peki abi genelde nasıl kalkarsın ayağa?
Böyle düştüğünde.
Düştüğün zamanlarda nasıl?
Canın sıkıldığında.
Tekrar toparlarsın. Var mıdır böyle standartlar?
Yani böyle 1, 2, 3, 4 diye madde madde bir şey yapmıyorum. Ama kendi kendime telkin konusunda başarılıyımdır. Yani şeyi çok iyi yaptığımı iddia etmeyeyim ama yani beni ayağa kaldıran hep kendimi zorlamam, kendimi sorgulamam. Biraz önce onu diyordum. Yani bir insan kendine çok acımasız olabiliyor. Hatta bence en çok kendine acımasız olur da onu dışarı pek yansıtmaz. Ben mesela onu çok iyi yaptığımı düşünüyorum. Çok acımasız davranıyorum ve günün sonunda hep şuradayım. Yani devam edeceksin yani. Bundan kaçışın yok. Hele hele işte yaş ilerledi, aile işin içine girince hiç kaçışın yok. Gerçek buysa
bundan mücadele edeceksin.
Aynen öyle. Gerçek buysa okey. Hani şu kadar üzüleceksin şey yapacaksın. Ya biraz o gerçeklik şeyim ne diyeyim kasım çok gelişti benim. Bazen bundan şikayetçi de oluyorum. Eskiden bu kadar değildi. Daha hayal ve duygusal hayal dünyamda ve duygusal dünyamda çok daha böyle çarpa çarpa gitme özgürlüğüm vardı. Şimdi bazı konularda çok
yok
evet. O lüksüm yok ama işte o şeyi de getirdi. Problemlerle baş edip hani tamam devam ediyoruz. Sen onu oldu buna bakalım. Evet. Önümüze bakalım. Yani tamam o oldu bu oldu falan.
Hayatın sonu değili çok evet. Geç öğrendik bence. Bence yani. Geç. Bu kuşak geç öğrendi yani.
%100 geç ya. Keşke evet. Ben bunu yani 20'lerde de olmaz tabii de. Belki yine 20 sonu 30 başlarında olsa çok iyi olurdu. İşte yine dediğim kendini tanıma meselesi. Yani o zaman demek ki o kadar zaafımı, artı yönlerimi o kadar iyi kavrayamamışım ki. Bu sonradan oldu. Biraz geç oldu tabii. Keşke erken
fiziksel olsun. Bir böyle yöntemin var mı? Örnek veriyorum yürümektir.
Şu var.
Deli müzik dinlemektir.
Müzik her zaman beni şey yapar. Yani benim öyle modu işte playlistlerim var. Bir şey düşünmek istediğim zaman, bir şey unutmak istediğim zaman dinlediğim şeyler var. Yürümek kesinlikle iyi geliyor. Onu da geç keşfettim. Ama yürümek kötü hissettiğimde iyi gelmesi değil de bir şey planlayacaksam o planı yürürken yapmanın fark yarattığını gördüm. Ya o mesela benim cebimde bir artı. Onun dışında şeyler yaparım ya bu nefes işleri işte o benim hep şeylerden kalan biraz o konuşma, artikülasyon vesaire nefes, diyafram kullanma.
Doğru,
ve faydası da oluyor gerçekten. O hafif bazen anksiyete şeyleri yapıyor. Yaşadığın zaman çok kolay kendine getiren küçük teknikler var. Hepsi de hakikaten işe yarıyor.
Bir anda modu değiştirtebiliyor yani.
O çok
nefes
önemli.
Teknikleri. Çok basit basic şeyler ama gerçekten,
oluyor, gerçekten
çekiyor.
Oluyor.
İşe yarıyor
oluyor.
Yani.
Ben şu an abi bir yandan bizim işin doğası gereği bir şeylerle uğraşıyorum. Beni dürtüp duruyorsun. Adama saygısızlıktan değil yayına girecek mecburen. Görselleri bir yandan.
Canım, İki işi bir arada doğal ortamımızdayız.
Her türlü medya işini beraber bir yanda aynı anda yapıyoruz yani. O yüzden abi
hani,
böyle bir durumum var. Gidiyorum ben.
Falan deyip. Peki abi bugüne kadar en sevmediğin iş hangisiydi?
Oy. Yani sevmediğim iş mesela şeyleri hiç sevmemiştim yapmayı. Number One'dayken siyasilerle konuşma şeyini. Onu pek sevmiyordum çünkü çok planlı programlı geliyorlardı. Çok şey yapamıyordun, açılamıyordun. Hadi sorular tam böyle şey olmasa da çok istediğin soruları soramıyordun. Böyle karşılıklı bir böyle yapmacık bir şey gidiyordu. Onu hiç sevmemiştim. Sonra bir takım sebepler yüzünden yayında bazı konukları ağırlama zorunda kalmak benim işin bana göre en büyük azabı. Çünkü istemediğim bir şeyi zorla yapmak zorunda
peki,
kalıyorsun.
Peki isim verebileceğim bir bölüm var mı?
Ya isim... mesela çok neyse ya bu şimdi biraz şeylere de gidecek. Kimin yaptığı da belli olur. Başak belki yani. Sonra şey yaparım ama mesela şey şeyleri hiç sevmemişim. Hadi şu anda söyleyebilirim belki. Tabii mesela Tansu Çiller konuk olmuştu falan. Böyle hayattan küsmüştük Özgür'le beraber yapıyorduk. Yani biz niye bunları
biz
yapıyoruz?
Biz niye bunun içindeyiz?
Niye bunu yaşıyoruz falan? Saçma sapan güzellik yarışmalarının sunuculuğunu yapma gibi yine zorunlu kaldığım şeyler vardı. O gerçekten çok kötüydü yani amacı bambaşka olan bir şey organizasyonu ben aslında bambaşka bir organizasyon gibi yansıtmaya çalışıyorum ve karşımda hiçbir şey birbirinden habersiz insanlar falan, böyle kabus gibi bir şey. İşte o, yani o şeyi sevmiyorum. Çok kontrolümde olmayan ve hani biraz dayatılma ile gelen işleri.
Doğal olmayan işler.
Hala da sevmiyorum.
Yine de
yani.
Sana bir şey kattım abi.
Olabilir, böyle bir takım esneklikler katmış olabilir.
En yani azından sonuçta, deri kalınlaşıyor yani.
Evet evet, yani karşında böyle bir siyasetçinin o böyle sorduğun hiçbir soruya cevap vermeyip kendi söylediğini
söylemek istediğini söylüyor.
Evet, 2-3 siyasetçiden sonra biraz şey olmaya başlıyorsun. Sen de ona adapte oluyorsun ama
çünkü büyük ihtimal sen sorunu tekrarlamaya çalışıyorsun oraya gelsin diye, ama oraya öyle gelmiyor. Lanet gelmiyor olsa deyip bıraktım bir yerden sonra diye tahmin ediyorum.
Evet, sonra tabii onları öğreniyorsun ama mutlaka bir katkısı olmuştur, ama hala da sevmem böyle sevmediğim ve hiç istemediğim kişilerle işte illa röportaj yap, onu bağla, bilmem ne, sevmiyorum o işleri.
Biz çok sıkılmadık mı artık siyasilerden ya?
Abi her sürekli bir seçim var ya. Sürekli
her yerde yani, sürekli.
Bize evet mütemadiyen seçiyoruz.
Geçen yani bir influencer'ın bir paylaşımını gördüm. Hoşuma gitti, adını unuttum şimdi, kusura bakmasın o yüzden. Şey, pencereden çıkıyor. Ya bunun şarkısı çok daha iyi, buna mı oy versek acaba? Sonra arabadayken ya bu çok daha iyi. Bir şey söyleyeyim, fa kullanmış burada acaba, buna mı oy versek diye o otobüslerden, arabalardan çıkan müziklerden. Ya onunla bir dalga geçmiş. Çok da güzel geçmiş evet, gerçekten.
Güzel yapmış.
Yani çok.
Valla ben
artık
Yunanistan'a gittim işte geçen sene. Yunanistan'da seçim var dediler. O yüzden sınır kapısı yoğundu. İçeri girdik. Ondan sonra yaklaşık 8 saat falan sürdü sınırı geçmemiz falan. Ondan sonra abi hiçbir yerde böyle görsel bir şey yok, bilmem ne yok falan filan, seçim var. Ertesi günü bir kalabalık oldu. Ha dedim ya işte gördüğüm sevdiğimiz şey seçim. Olympiakos'un meğerse Euroleague maçı varmış. Bak Euroleague maçı için millet sokakta şey yapıyor, buluşuyor. Seçimle ilgili en ufak bir ses yok. Katılım oranı %49 mu neymiş? Yani bizde milli maç gibi olduğunda
bence artık bizim de bu seçimle biraz düşecek ama.
Bakalım.
Ya geçen seçimden gelen bir küskünler var, şey var ama biz tabii yani o kadar içimizdeki siyaset. Evet. Yani televizyonda, gazetede, orada burada. Mesela radyodan bahsediyoruz. Radyo frekanslarının değişimi mesela son 10-15 yıllık, aha, değişimi. Ya çok net gösteriyor. Televizyonlar tabii zaten işte net gösteriyor da.
Rock FM'in nereye döndü?
Ne FM'ler nerelere döndü? Yani çok fazla gereksiz yere politik olan bir toplum var ama işte yani öyle bir noktaya gelindi ki çıkış yolu olarak politika gösteriliyor ama bir taraftan o politika da o kadar yani kirli bir hale geldi ki içinden çıkamayarak böyle patinaj çeken bir hale döndük. Geldi. Maalesef. Bak yine konuştuk.
Her sabah kalktığında kendine söylediğin bir motivasyon cümlen var mı?
Şükür.
Çok şükür.
Şükür. Yani şükür. Bak sağlıklıyım. Yani yönetemediğim bir problem yok. Şükür. Güzel başladık.
Gene okay hallederiz.
Evet evet. Yani, evet. Yani şu anda iyiyiz. Devam ediyoruz.
Neler gördük.
Aynen neler öyle. Gördük. Ya sabah kalktım ve güzel. Tamam her şey yolunda. Çoluk çocuk sakin. Güzel tamam. Yani
abi bir de biz bunu yaparım. Standart vatandaşız. Şimdi sen medyadan geldiğin için o medya bu dönemin yani son 20-30 seneye daha fazla maruz kalmış bir sektör. Hani birçok açıdan. Tabii. O yüzden baktığında sen birçok aşamadan daha sert geçmişsindir. Biz beyaz yakalıydık abi. Yani.
Medyada işte ben de medyanın içinde bir beyaz yakalı olarak ya gerçekten neler gördük yani.
Tabii canım.
Rating şikesinden tut regülasyona, işte bütün işte Soma'dan terörden tut her şeyin nasıl etkilediğine kadar hep bir üzerimizde bir
konu vardı yani.
Konu vardı. Hepsi aşıldı. Hepsi aşıldı.
Ya şeyi düşün ya, yani bu aslında acı bir şey ki biliyorsun. Mesela eskiden böyle bir durum yoktu. Şimdi her tür böyle olabilecek ülkesel işte acı olaylara dair böyle hazırladığımız backup şeylerimiz var. Hı hı. Yani işte neyse o olay, aha, o olaya göre bir hemen şey yapıyoruz. Yani bunlar mesela eskiden böyle şeyleri
yoktu.
Düşünmezdik. Şey, mesela söylüyorsun medyanın benim için number one dönemin en güzel kısmı Rütük'ün olmadığı bir dönem vardı. Rütük yoktu ve o zaman radyo ve televizyonlar serbestti. Herkes evet. Ne istersen de ama kimse de öyle ipini koparıp böyle saçma sapan şeylere de girmiyordu yani. Ama çok eğlenceli ve çok çeşitli bir dönemi vardı. O dönem mesela böyle çok özlediğim bir dönemdir. İşte oradan nereye geldiğimizi artık
katılıyorum.
Görüyoruz.
Bir soru. Gizli bir kahramanın var mı? Hayali olabilir, gerçek olabilir.
Ya işte bu gerçekçilik meselesi son dönemde çok gerçekçi oldu. Gizli kahramanlar eskiden vardı yani kahraman ya da idol olarak gördüğüm şey. Şimdi mesela çok fazla böyle bir kişi ya da biri peşinde gitmek hayal dahi olsa çok böyle oralara girmiyorum. Daha fikir peşinde. Daha
tamam söyleyeceğim. Idea da olabilir. Yani böyle bir fikri temsil eden bir hayali bir şey de olabilir tabii ki.
Ya genellikle şey hani biriyle özdeşleştirdiğim ya da bir cümleyle özdeşleştirdiğim bir şey değil. Ama ya mesela atıyorum son 10 yılda hayatıma daha çok böyle felsefe okumaları girdi. Bunlar bende mesela çok acayip, kendimce tabii dışarıdan bilmiyorum da, çok acayip değişiklikler yarattı. Yani kelimeleri, düşünceleri, anlamları anlamak vesaire. Yani daha önce hiç kafa patlatmadığım şeyler bunlar. Yani felsefe dediğim şey hani 20'li yaşlarda falan işte Platon falan onları bilirsin.
ÖSS'deki 10 sorudan ibaret.
Yani evet.
MPSQ.
Yani bende de.
Dersimizde vardı galiba. Felsefe mantık dersleri vardı.
Bugünkü yaşımda o felsefe derslerine çok daha değer verirdim
işte, mesela. Kesinlikle aynen, öyle aynen. Ve o derslerin sayısını arttırırım ben. Yani
abi bizde bak çocuklar için haftada bir saatti ve bir psikolog olacağım diyen arkadaş vardı o dönemde. Biz ona deli diyorduk. Ya. Şu an hepimiz psikologlara ödediğimiz, terapilere ödediğimiz parayı düşünelim.
Tabii tabii.
Aynen. Çünkü ama neden hiç ilgi göstermedik, o konuda biz kendimiz neyiz ona hiç bakmadık. Hiç. Onu sadece öyle bir deliler uğraşıyorlar falan filan diye baktık yani.
Ya keşke ben hep söylerim mesela benim elimde olsa eğitim sistemiyle ilgili küçük yaştan, yani ilk önce böyle işte yok fizik o bu ya, tabii ki temel bilimlerle ilgili şey vereceğim ama bir felsefe doğayı anlama, insanı anlama tabii ki yaşa bağlı bir şeyle müfredatta mutlaka veririm. Yani bunun ne kadar yani iş dünya iş içinde önemli. Aile kuruyorsun. Burada hayati derecede önemli. Tabii. Yani hayatında hiç olmadı bir kadınla ve sonradan bir çocukla bir evde yaşamaya başlıyorsun. Yani bu delice bir şey aslında. Yani dolayısıyla gerçekten hani anlamak kavramları, insanları, duyguları çok geç girdi bence hayatım. İşte son 10 senedir falan ve olabildiğince kapatmaya çalışıyorum o ışığı, açığımı. İşte son dönemde çok popüler oldu. Spinoza'ya çok düşkünlüğüm evet. var mesela. Yani onun bakış açısına, doğaya, tanrıya vesaire. Ama bunun gibi çok şey var. Dolayısıyla bir cümle ya da bir kişi değil ama yani bir yani daha çok felsefeli hayatıma girdiğini söyleyebilirim. Bu da benim için iyi oldu. Dışarıya ne yansır bilmiyorum ama.
Benim buradaki özür dilerim. Buyurun. Benim buradaki eşiğim mesela hep söylüyorum. 2014'te doktoraya başladığım yıl. Bir tane hocamız vardı bizim, Cengiz Anık. Şey olarak çok uyuştuğumu söyleyemem karakter olarak ama Derya Deniz bir hocaydı gerçekten. O beni bir soktu bu davranış psikolojisi, işte sosyoloji, felsefe tarzı 10
sene önce.
10 sene önce tam. Aynı ben ondan sonra işte. Başka bir adam oldum. Yani o okumalar sonrası, okumalarım da hep oraya.
Sen niye bugün bizi ağlatacaksın ya?
Abi ben çok duygusal.
Sen bizi niye? Bugün, bambaşka bir adam oldun.
Bugün bayağı duygusalım ama dikkat etsen kahkahalarım yok bugün.
Sağ ol kanka. Oğlum vur sen diyoruz. Sen güldüremiyoruz? Vur abi. Diyoruz öldürüyorsun sen, sen de ya.
Sen dikkat edersen kahkahalarım
az gül dedik adama hiç gülmedi. De,
bugün böyle geldik.
Abi çok gülmek güzel bir şey ya.
Yok bu için eski dostum onu görünce duygulandım biraz.
Nasıl yalan? Nasıl yalan?
İkisi var. Güzel soruyla devam edeyim o zaman. Madem
demin biraz söyledin ama belki başkası da olabilir.
İş hayatında hayatta yapmam diyerek yaptığın ne var abi? Ya da var mı bir şey?
İşte hayatta yapmam dediğim bir şey olmadı. Hani zaten öyle bir hani sınırlarım hiç olmadı ama işte biraz önce söylediğim şeyler.
Güzellik yarışması.
Güzellik yarışması sunmayı beklemiyordum. Bir daha da yapmayı hiç düşünmem yani inşallah öyle bir şey.
Ve gene geldi iş.
Bay J'nin en sevdiği iş.
Tabii tabii. Ama işte bak o Bay J'lik işi ya. Evet. O tamam.
En sevdiğim işi anlattı.
En sevdiğin işi neydi dedik. Güzellik yarışması sundum dedi ya.
O da onu anlattı.
Benim bir güzellik yarışmam olsa onu sundururum.
Defile sundum dedi galiba.
Defile tarzı bir şey aynı yani. Önümde bu şu anda var falan.
Veya siyasiler onları da istemem. Mesela eskiden ona merakım vardı işte. Mehmet Ali Birant'ta mesela
evet,
ben.
Ama onlar dönemi olabilir.
Ama Mehmet Ali Birant olmak lazım o soruyu sorabilmek ve tekrardan oraya çekebilmek için. Yani sen tabii Cumhurbaşkanı'na tabii. Oraya tekrardan ya öyle o, dedin ama öyle demediğini çekebilmek için.
Bana çok mesela, önemli adamlardı.
Sen beni yerler yani.
Çok adamlardı. Bugün yok onlar yani.
Sen bir sorsak bizi seviyorum. Döverler. Yani senin de o dönemde büyük ihtimalle bir enerjin bir yere kadar yeterdi abi. Mehmet Ali Birant.
Ya Mehmet Ali Birant mesela biz radyoda Mehmet Ali Birant'la bayağı 2-3 sene günlük yorum şey yaptık. Ben soruyordum o cevap veriyordu. Ben tabii ilk program başlayacak büyük kabus ya ben Mehmet Ali Birant'a ne sorabilirsin ki yani? Bu adama ne sorup da şaşırtabilirsin? İşte toplantıya gittik böyle masada oturduk falan tanıştı Burçin nasıl şöyle böyle falan tek bir şey söyleyeceğim dedi. İstediğin her şeyi sor dedi. Tamam ve unutma dedi kötü soru yoktur dedi kötü cevap vardır dedi. Sen sorunu sor dedi çok zayıf olabilir çok içe kötü cevap vardır dedi karşındaki ona cevap vermemiştir. O beni bir rahatlattı yani dedim ki demek ki hani hazırlarım kötü de olabilir ama kötü cevap veriyorsa o Mehmet Ali bir rahatlattı. Ama ondan sonra tabii daha çok hazırlanıyorsun daha şey ama o benim hakkımda hep kalmıştır. Röportajlarda çok işime yarar bu. Yani kötü soru yok ya benim aklıma geldi. Ben merak etmişim. Cevap kötü olabilir cevap en fazla. Ve o ama ondan sonra tabii siyaset miyaset falan iyi ki de hiç o şeylere toplara girmemiş.
Şimdi öyle zaten.
Canım, şu an ne yapacaksın?
Şu an siyaset yok.
Girmişsin sen hasbelkader ve hak bu işi çok sık yapan bir adam olmuşsun. Şu an ne yapacaktın gerçekten?
Ancak YouTube bilmiyorum kanalında yani. Kendi kendimize konuşuyor olurduk yani. Evet,
evet. O iyi kısmı. Yani evet, YouTube'a evet, atladıysan tabii ve orada bir evet, şey yapıyorsan o iyi.
Kitle varsa.
Ama yani bir taraf kanaldaysan.
Öf. Zaten yani.
Çok sıkıntı.
Yani, çok büyük
yani,
sıkıntı.
İki taraf da kötü abi.
Bir de şu SSA bence anlamı olmadı. Kanaldaysan dedin ya herkes taraf zaten abi şu an. Yani
evet
abi,
bir şeyin tarafısın var mutlaka. Ve
eskiden biraz gri alan vardı yok şu an ya. Yani.
Evet vardı.
Yok, şu an yok. Ya işte siyah ya beyaz.
Evet. Aynen
öyle. İzliyoruz işte eski tartışma şeyleri programları.
Sadece siyah kötü değil ki işte ya. Futbol da öyle oldu. Her şey öyle oldu yani.
Ya bir şey diyeceğim. Geçen ya benim canım sıkıldı. Yani. Geçen benim canım sıkıldı. O siyaset programları şimdi yok ya. Açtım eskilerden bir tane. Abi, Katlat
çok
dedim.
İyiler var
aralarında. Nasıl kapışıyorlar
izleyelim. O kadar güzel ki.
Çok güzel kapışıyorlar.
O Süleyman Demirel'ler, Bülent Ecevit'ler, Turgut Özal'lar, Erdal İnönü'ler, o kadar Necmettin Erbakan'lar, o kadar bir Mesut Yılmaz'lar, Tansu Çiller'ler bak hepsi aklımda.
Sen Abdülhamit'i savundun.
20 sene sonra bu kadar hızlı sayamam ama.
Bak boş ver 20 sene sonra Tansu Çiller'den artık bahsetmeyelim
yani. Ya şunu kastediyorum. 20 sene sonra 20-30 sene önceki bak şimdi bir çırpıda 6-7 tane siyasi saydım.
Şimdikileri.
20 sene sonra bugünün 6-7 tane siyasini sayamam. Bir Tayyip Erdoğan derim.
Zaten.
Bir daha Tayyip Erdoğan derim.
O 20
sonra
yıl önce
biraz zorlanıp bir daha Kılıçdaroğlu derim. O kadar yani. Üçüncü çıkmaz.
Ama
yani.
Kemal girmiş oraya yani. Girdi, en azından girdi. Girmiş.
Ben 3-4 seneyi unuturum gibi geliyor. Kemal'i.
Unutmazsın.
Unutmazsın. Çok yenildi. Neydi ya? Çok uğraştı. Çok yenildi ama çok uğraştı. Yani o biz yani gördük o 15 onu sene gördük. O şey mücadeleyi gördük yani. O yüzden unutmayız.
Yok yok. Peki zor günlerden bir zor gün sorusu. Zor günler öncesi bir totemin var mı abi?
Zor günler yani böyle önemli bir iş falan evet desem öncesinde
önemli
totemim...
Önemli bir maç da olabilir.
Maç ayrı. Maç ayrı. Maç totemleri ayrı ama şey iş güç öncesinde öyle çok fazla totemim yoktur. Şeyleri yaparım işte nefes vesaire. Ve her seferinde yani işte bir sahneye çıkacaksam, sunum yapacaksam, radyo programı dahil yani günlük. Mutlaka girmeden bir mide şeyim vardır benim.
Yanıyor değil mi? Aa, evet abi. %100. Bu bende de var ya şaka
yapıyorum. Ama bu gelişmez ki o.
Ve önemli bir toplantısı mutlaka midem yanıyor yani girmeden önce.
Yani ondan kurtulamadım. Belki de onun da bir faydası evet, vardır kesinlikle diye düşünüyorum. Ama işte o nefes vesaire falan onları biraz toparlamaya başladım. O ilk konuşmaya kadar da devam eder o. Yani o ilk şeye kadar.
Benim şu geçti mesela. Ağlayacağız çok uzun süre gene geçmedi. Hayır Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesi midem bir bulanırdı benim.
Allah Allah.
Bir bulanırdı bak maça yaklaştıkça artarak böyle. Herhalde o 20 yıl sizi yenememenin verdiği bir stres de vardı. Çünkü 3-4 yıldır yok.
Ne, demek ki ondanmış yani. Ama şimdi getirdin futbolu buraya şimdi yani.
Bir şey diyeceğim. Bak bizde de 20 sene yeniyorsun ya bu sene de yenilmeme. Bak
evet,
bizdeki baskı daha
sen
fazla.
Sende baskı evet.
Siz onu bilmiyorsunuz. Biz evet son 3-4 sene o baskıyı
rahatım
yedik. Rahatım. Ya ben bir ara şeye geldim. Abi yenilelim.
Vallahi
yani
bak.
Şu iş
Allah
bir bitsin abi. Sonra
her sene yenmeye başladım.
Ya tamam abi sıkıntı yok.
Bak iyi bok yediniz affedersiniz. Kendi yani adınıza konuşuyorum.
Dönüşüyor işte.
Yenilenim ben sene bu sefer de 5 yıldır siz yenemiyorsunuz.
Abi ya şey kısmında vallahi bak. Ben artık sayıyordum. Benim bir tane web sitem vardı. Adı şu. Galatasaray Fenerbahçe Kadıköy'de kasenede yenemiyor.com Sayaç vardı. Böyle dönüyor.
Sorsan fanatik değil ha.
Bir yedi.
Sorsan objektif konuşur. Birimiz fanatik değil. Bakar. Bunda biz güzel bak kaç yıllık arkadaşız. İki kere arkadaşlık bitirme noktası geldi. Biri yakın zaman ha.
Beş abi bir şey söyleyeceğim.
Ya ne konu Fenerbahçe Galatasaray.
Bu sene ne Fener Galatasaraylı dostlar
ayrıldı.
Tabii. Ne gruplar parçalandı. Ben sana söyleyeyim.
Tabii,
bu seneki kadar kıyım
olmadı.
Böyle
bir kutuplaştırma yokken. Böyle bir kutuplaştırma
daha da bitmedi. Bak
bugün gene haber çıktı. Gene haber çıktı.
Dün sizinkiler çıkardı. Bugün bizimkiler kontra yaptı. Bakıyorum Beşiktaş haklı sadece şu an.
Abi şu yani gerçekten nasıl bitecek?
İnanılmaz yani.
Neyse arkadaşlar
giremeyiz.
Bak benim bütün şeyim değişti, modum falan.
Yükseldim bir anda.
Hüznüm sinire döndü.
Belli bir gözler açıldı, bir kızardı.
İşten eve gelip kendini yediğin oldu mu abi?
Soruyu duymadık bile. Bak duymadık bile.
İşten
büyük kim oldu belli.
En büyük kim oldu çok belli.
Çok belli tabii canım.
Abi işten eve gelip.
Ya çok var ya sen.
Sen ne karakter?
Kesme bunları. Bunları kesme.
Hiç bunları hayatta kesme.
Bunları kesme.
Kesmeyeceğim. Hiçbirini kesmeyeceğim. Burada edit yok.
Kesme. Arşive geçsin bunlar. Lütfen.
İşten eve gelip kendini yediğin oldu mu peki abi hiç?
Kendimi?
Yediğin böyle ben bunu niye
nasıl
demedim?
Nasıl yaptım ya da neden demedin?
Çok oldu canım.
Olmuştur.
Ya çok böyle oluyor. O genellikle şey Yani çok tabii anlatmak ister miyim bilmiyorum. Yani daha çok kişilerle alakalı olduğu için.
Hadi isim vermeden falan.
Ya mi? Genellikle şeylerde oluyor. Böyle ya bir şeyi çok yapmak isteyip işte onun gidiyorsun toplantısı şusu busu karar istediğin gibi olmayıp eve dönüp böyle kendi kendime konuşup kendi kendime o toplantıyı tekrar yapıp keşke şunu söyleseydim ya da böyle yapsaydım. Yani
onlarca kez oldu.
Banyoya giriyorum konuşuyorum işte yani böyle olmalı şöyle olmalı böyle olmalı böyle olmalı falan filan. Çok kendimi yediğim hala da yerim. Yani hı-hı. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Hep sen kendi tabii fikrinin hep güzel olduğunu düşünürsün. Hı-hı. Ona bir set çekildiği zaman da o setin hep haksızca olduğunu da düşünürsün tabii. O yüzden o aslında kendini yeme biraz sağlama. Ya gerçekten hı-hı. bende mi sıkıntı yoksa ama orada mı sıkıntı? Onu hep yaparım o sağlamayı. Çoğunlukla da haklı çıkarım.
O travmalar yani.
Ama başka bir yerden duyana kadar da o hiçbir zaman emin
geçmez,
olamıyorsun.
Tabii canım.
Sürekli. Ya %100 eminsindir. Mesela karşı taraf manipülatördür. Tamam mı? Ya manipüle etti orada diyorum. Mesela toplantıda. Kesin abi. Evet bizi orada aldı. O konuyu başka bir yere çevirdi tabii. falan. Biri geliyor diyor ki abi herif toplantıda manipüle etti. Oh diyorum ya.
Bitti.
Ya ben 10 defa bunu kendime tekrarlamışım. Ama mutlaka biri gelecek.
Ya tersini söylese.
Ha bitti. Derse ki abi orada sen onu demedin dese o gün yokum ben.
Ki çoğunlukla haklı değilsin evet. sen.
Sağ ol. Teşekkürler.
Yok yok o sorgulamalar feci ya.
Ben abi benim o travmalarım bitmiyor. 15-16 yaşında konuşmalar hala aklımda.
Ya evet abi.
Ne diyorsun ya?
Abi bak ne yoga yapıyorum.
Bir şey demiştim.
Yoga yapıyorum. Bir anda böyle aklıma geliyor. Komşu da bilmem ne abiye bir şey demişim. Bak geliyor böyle.
Benim var ve öyle. Duruyor yani.
Tık diye ben orada o adama bir şey demişim ve çok ayıp ettim. Falan diye böyle gidip adamlara söylüyor. Adamın umuru değil ha. Bak net söylüyorum sana yani.
Muhtemelen canım hiç alakası yok.
Umuru bile yoktur yani.
Canım, şöyle anlarda mesela benim aklımda çok kalan böyle ikonik böyle film kareleri var. Küfür etmiş mesela bana 15 yaşında.
Cevap
verememişim. Yüzüme cevap verememişim gitmişim kısım. Hala yaşıyorum ben o anda. Hani o küfürü rüyalarımda 3-5 senede bir
ama
iade ediyorum.
Ama bırakacaksın onu. Bırak, onu bırakacaksın. Evet. O şey
bu
o kadar kirli.
Basit şeyler bile duruyor yani ben sana söyleyeyim çok enteresan.
Ama onları galiba tutmamak lazım işte yani bir bazı şeyleri bir boşaltmak lazım.
Galiba bir tedavi ihtiyacım var benim.
Ben bir tanıdığım psikolog.
Aynen gerçekten yönlendirsene. Burçin en bunalımda şeyimi podcast'imi sen de yaptın.
Hakikaten bana mı geldin?
Sana da önce.
Biraz önce gayet iyiydin.
Ne oldu?
Galatasaray'dan bahsederken neşen, enerji, surat kırmızı, üst sarı falan.
Eller veller havadaydı böyle.
Neşem değil.
Bu iş böyle ya. Bu iş böyle.
Sinirim gerildi. Galatasaraylılar böyle.
Neşem değil. Galatasaraylılar.
Ama var böyle bir prototip. Fenerli de var. Hayır şey Galatasaraylı, Fenerli, Beşiktaşlı.
Nasıl
bence
prototip abi? Bana biraz bahseder misin?
Negatif bir şeyden bahsetmiyorum. Hemen böyle tamam. Savunma şeyine geçme. Yani mesela sana şöyle bir şey olmaz mı? Önüne gelse bir 10 kişi biraz konuşsan aşağı yukarı ya da Galatasaraylı ya da Beşiktaşlı. Yani oluyor
ya Beşiktaş
abi.
Mesela her zaman muhalif abi. Her zaman olayın bir muhalif tarafına bakıyor. Benim bütün Beşiktaşlı arkadaşlarım böyle mesela. Ve bunda da şey değiller yani.
Ben de bu arada enteresan bir yetenek var öyle söyleyeyim.
Nasıl?
Yani konuşmaya ihtiyacım yok. Genelde tipten de
ya bak senin de şimdi şey başka bir şey. Biz yine konuşalım. Diyalog diyoruz. Kelime diyoruz. Tipten diyor ya. Bizim sahne tipimiz benziyor.
Bir şey söyleyeceğim. Kötü bir şey yani neden bu şekilde negatif algılandı?
Bunu açmanı ya istersen
çok
kötü bir şeye gider.
Gördüğüm adamlar Fenerbahçeli falan diyeceğim. Yani.
Öyle bir şey demeyeceğini hepimiz şu an biliyoruz.
Yani çünkü tipten anlıyorum.
Mesela
yani.
Tip Fener tipi nasıl olur?
Ya bak işte o yok işte anladın mı? Bu yetenek. Yani, bende yani. Ya sana şunu şöyle anlatamam.
Podcast'in başlığını şey yapacağım. Tipten karakter
tayinle.
Şunu sen şöyle
çok tutarım.
Galatasaraylı, Fenerbahçeli işte şöyle çapraz gözlü, böyle bilmem ne burunlu falan değil. Tamam mı? O aura. Anladın mı? Senin bakışından, konuşmana ihtiyacım yok. Bakışından, aurandan, kıyafet seçiminden bile çok yüksek oranda takımını çıkarıyor.
Bak biraz önce bana diyordu nasıl anlarsın diyen adam şu anda söze bile gerek yok. Ben bakarak anlarıma getirdiği işi yani. İnanılmaz bir boyut ya.
Podcast'in başlığını böyle koyacağım. Yani
tipten şey.
Tipten takım karakter tahlili
yapılır.
Abi ya kıskanmayın böyle bir yeteneğim var ve çok da
ama şu an bunu test edecek bir durumumuz olmadığı için güzel ya, anlatıyorsun. Biz de dinliyoruz şu an.
Şimdi çıkarız beraber Pepsi mi kola mı beraber de
görürüz yani. Tamam. Görürüz, tamam.
Pepsi mi kola mı şey yaparız.
Ben podcast'ime geri dönebilir miyim?
Lütfen dön.
Abi hayatımda
reklam
hiç
mı aldı oraya?
Bilmiyorum soktu be.
Bir şey soktuydu. Sattı galiba bu bölümü.
Hayatında hiç intikam aldın mı birinden? İş hayatında olabilir, özel hayatta olabilir.
Aldım. Uzun zamandır intikam duygumu köreltmiş durumdayım ama genç zamanlarımda evet.
Bir tane örnek.
Abi yapma yani.
Vallahi
yani
isim yok ya. Bizde hikaye önemli.
Hikaye mi?
Hikaye.
Ya. Yani hikayenin tamamını da anlatamam çünkü bunu çok sınırlı arkadaşım biliyor. 2-3 kişi.
Şu anda bayağı sınırlı arkadaşım.
Evet o yüzden bunun daha açılması istemem ama yani böyle çok sinirlendiğim birinden son derece planlı, organize, böyle dakika dakika, saat saat yapmışlığım vardır yani.
Tek başına mı yoksa böyle organize işte, grup halinde? Evet,
2-3 kişi abi, ama gerçekten baştan sona ve planın çok iyi işlediği bir olaydı ama şu anda buna muhatap olan kişi bunu bilmiyor. Bilmesini de hiç istemem. Diğer kişiler biliyoruz ama ya, hiç de çıkmadı bak şimdiye kadar.
Fenerli işte.
Ya bırak bu işleri. Bunları kimin yaptığı bilinir. Bu tür planları ben o zamanlarda neyse.
Harika abi. Çok iyi. Yapanlar Galatasaray'ymış var falan diye.
Tabii arkadaşlarım çok Galatasaray'lıydı. O yüzden plan çok güzel işledi. Tık tık tık.
Plana sağlık kal.
Bir sihirli değnek köşemiz var abi. Evet. Elinde bir sihirli değneğin var.
Kime ne yapmak isterdin geçmişten?
Geçmişten?
Evet.
Hep geçmişe şey götürmek istiyorsun.
Geleceğe götürelim abi. Sen gitmek istiyorsan değnek senin yani.
Değnek sende. Ya herhalde yine şimdi özel hayatla alakalı bir şey yani ona çok girmem ama işle alakalı bazı anlarda o şeyi akışı değiştirmek isteyebilirdim. Mesela benim çok zevk aldığım bir çalışma dönemi vardı. Bir Radio Hot diye bir radyo Best FM'in bünyesindeydi. Orada böyle bir alternatif müzik çalan bir radyo yapmıştık. Çok iyi bir kadro vardı işte. Mete Avunduk, Hakan Tamar, Yunus, işte Cenk Erden falan. O iş çok da iyi başlamıştı. Böyle yurt dışından gruplar getirip organizasyon falan yapıyorduk. Yani böyle hayal gibi gidiyordu ve dinlenmelerimiz çok iyi vesaire. O iş yani isterdim ki o işi bitiren de çok saçma böyle bir acayip bence salakça bir karardı. Mesela o anı değiştirmek isterdim. O karar verilmesin ve biz bu yola devam edelim. Şu anda tahmin ediyorum başka bir şey olurdu, başka bir durum olurdu. Ona mesela çok üzülmüştüm. Çünkü çok iyi gidiyordu. Teknik açıdan da, şey açısından da, etki açısından da. Onun bitmesi çok büyük hayal kırıklığı yaratmıştı bende. Ve tamamen şey yani... Hani o radyonun patronunun kişisel böyle bir zevki ya da zevksizliğiyle alakalı bir durumdan gitti.
Yapalım mı
yapmayalım mı? İşte ya bu şarkılarda şey ya tamamen işte ya bu şarkılarda biraz artık zor. Hani o tamamen bununla giden bir şey. Halbuki çok iyi gidiyordu iş ve o işin devam etmesini çok isterdim. Çok sevdiğim bir müzik, çok sevdiğim insanlar. Mesela şu anda bir radyoda o ekibi bir araya toplayamam. Yani gelmez de zaten ama orada gelmişti bir şekilde ve onun devam etmesi lazımdı. Radio Hot. Olmadı.
Bu kısmen. Sihirli değnek de geçmiş olmak zorunda mı? Gelecekten yapamaz mı? İlk defa
geldi.
Cevap, soru olarak geldi.
Adam çünkü ileriye odaklı.
Adam ileriye odaklı. Evet. Ben de mesela düşündüm şimdi sihirli deneyi ben de belki geleceğe yönelik kullanmak isterim.
Tamam kızma ya.
Çok üzgünüm.
Çok senin soru geçtim, ya.
Sen ha, burada şey ikinizin soruları ayrı mı mesela?
Yok abi yok. Yani kim o anda neye sormak
istedim? Ben istese? Yani şu an basardım sihirli değneğimi 2 sene sonra Urla'da 3 sene sonra Urla'daki evimin içinde olmak isterdim. Kız
tamam, bir sonraki bölümü koy. Ekleyelim. Tamam. Koy. Bunu koyayım mı?
Koy.
Yengeye şey yapacak. Yol yapıyor.
Dinliyor mu şu an?
Şu an dinleyecek.
Canlı değil dinler ama.
Ha, dinleyecek tabii. Şey. Şu an onun için o an şu an.
Ama şu an tabii. Şu an.
O zaman o iş oldu.
Yengeye yol yapıyor
o
şu an.
O iş oldu. O iş oldu tamam sen rahat ol.
Sihirli değnek var hala elinde. Bana bir şey yapma. Beni Fenerli yapmaya falan çalışma.
Hiç öyle bir şey yapma. O bizim için iyi olmaz.
Aynen bence de iyi olmaz.
Karaktersizleri almıyoruz.
Çünkü turu olmuş. Benim ikisi geçen sene.
Tamam ben de gittim bir önceki sene sizdeki maça.
Hayır ama benim iki kadar.
Çok az sanmışla gittim.
Benimki kadar kuvvetli bir turu olamaz hiçbiriniz.
Ne yaptın? Muhteşem.
3-0 yendik birincisi. 3-0 yendik. İkincisi bütün maç boyunca Kanadalı bir Fenerbahçe taraftarıydım.
Kanadalı
mı? Tabii Kanada'dan İstanbul'a gelmiş. İlk defa Fenerbahçe maçına gelmiş. Bütün herkese inandırdım. Herkesi çevremdeki 1900'deki.
Siz nasıl diyor bizden?
Sonra bir güzel maç. 2-0. Bunu koy bak. Bu güzel hikaye. 90+9. 10 dakika uzatma verilmiş. Yanımdaki çiftle de kanka olduk artık. Kanadalı Fenerbahçeli ve Fenerbahçeli çift arkadaşlarım, dostlarım. Dönüp şey dedim. Ya dedim bir de dedim Icardi son dakikada gol atarsa dedim. Tam dedim. Yani
olur dedi.
Bunu dikeriz dedim yani. Çat. Icardi 3.'yü bir attı. 90+10. Turuma böyledir benim. Hangi hatanı düzeltirdin abi sen?
Ben çok Galatasaray maçına gittim öbür sırada ama hiç bu amaçla gitmedim. Böyle mesela. Şey. İşte gör bak şeye bak ya ben mesela gideyim Truva olayım. Aman şöyle hiç umurumda olmadı.
Şu an kaç dinleyici kaybettik acaba ya? Böyle düştü bir an.
Kaçta kazandık kaç ama? 25 yani. Milyon Galatasaray 25 milyon penaldi.
Bugün 35 diyordu vardı.
Tamam hepsi 35-45 diyor ama eşit yani. Tamam, pardon. Ama eşit yani. 25-25-35 biliyorsun. Tamam, Beşiktaşlar'da 15 işte klasik. Hangi hatanı düzeltirdin?
Hangi hatamı düzeltirdim? Of abi çok hata yaptım yani. Yine işle ilgili geleyim. Yani özel şeylere çok girmeyeyim ama yani bu iş şeyleri iş değiştirme zamanlamalarımı çok güzel yapamadım. Mesela onları biraz düzelt. Yani bunlar çok köklü hata olmayabilir ama mesela şimdi geri dönüp baktığımda bunun önemli olduğunu görüyorum. Yani o zaman değil, biraz önce olsa başka tür bir akış olacaktı, onu görüyorum. Onları tam yapamadım. Çok duygusal davrandığım bir yani geniş bir dönem oldu iş hayatımda. Yani nedir duygusal? İşe duygusal, arkadaşa duygusal, patrona karşı duygusal. Halbuki hiç yani öyle olmamamız gerektiğini çok geç öğrendim. Tabii. Dolayısıyla o kararları, o radikal kararları
yanlış zamanlarda
verdiğim çok yani yanlış zamanlarda çok doğru kararlar verdim.
Ama bir yandan da hepsi öğreti oluyor işte ya.
Tabii
oluyor. Bugün olduğun adama çok faydası var hepsinin. Benim de çok çünkü işte çok iş değiştirdim ben de. Ve bazısı hatalı karardı. Bazısı doğru karardı belki. Ama paçalda baktığımda şimdi bugün olduğum adamı da o değişiklikler sağladı.
Tabii işte hata ama hata. Aynen. Yani. Ama yapacak bir şey yok. Ama bakınca hakikaten...
Keşke olmayaydı.
Evet, o zamanlamaları daha doğru yapmak lazım.
Gerçi paçalda olduğum adam bir bok oldum, onu da bilmiyorum da. Neyse.
İşte yani.
Oldu tabii, ne olmadı.
Bak şu an ağlayacağım.
Gene başladı. Bizi yendiniz kaç sene.
Öyle düşün. Abi sihirli deneyim var. Kiminle çalışmak isterdin?
Kiminle çalışmak? Oo. Şey mi? Türkiye'de, yurt dışında...
Geçmişten...
Funkisi.
Yani özgür aslında...
Onunla çalıştım yeter falan diyorum.
Kiminle çalışmak isterdim? Yani çok sevdiğim insanlarla hakikaten çalıştım. Mesela Ömer Karacan'la çalıştım. Onu çok çok... Yani hakikaten mesela o idol gibiydi benim için. Böyle number one seyrediyordum yani televizyonda. Sonra çalıştım. O çok büyük bir şey. Artı benim için. Vallahi çok düşünmedim yani kimle çalışırdım. Yurt dışından beğendiğim çok DJ var. Ama yani çok anlamlı değil şu an.
Bora geçmişten çok eskiden de olabilir.
Mesleki olarak.
Aynen öyle. Şey de diyebilirsin mesela. Hani Elton John'la bir program yapmak isterdim de
diyebilirsin. Uç diyorsun.
Aynen yani.
Abi işte ben çok gerçekçi oldum.
Çok gerçekçi olma şu an.
Hiç o şeylere giremedim. Aynen. O zaman yani mesela...
Bizim fırın Mustafa abi falan diyeceksin.
O seviyeye git yani. Uç biraz
çok iyi
yani.
Muhabbeti var ya falan.
Bir hayal var.
Ya böyle çok büyük tabii böyle kitlesel konserlerde falan o sunuculuk yapmak isterdim. Böyle bir Glastonbury falan gibi.
Bak işte çok güzel.
Yani o öyle bir şey görme ya. Sahneden o şeyi
ama
görmek...
Ama kiminle?
Biriyle mi yapmam
evet,
lazım?
Evet. Burada soru kiminle?
Ha, kiminle yapmak isterdim?
Kiminle sunuculuk
yapmak? Sahneye öyle kimle
başlayayım? Daha son böyle çıktın bu arada hakikaten. Açıyorsun ya da Burning Man'i sen açıyorsun.
Bir yanında da kim olsun?
Sen açıyorsun. Bak, kadın da olabilir. İki kişisiniz
yani. Ya kadın benim çok çok anlaştığım şeyler var sunuculuk. Ya ben şimdi çok ikili üçlü program yaptım.
Doğru.
Birini söylersem unutacağım. Ay, bir doğru. Altı kişi var. Anladın mı? Dolayısıyla o topa çok girmek istemem. Ama ya yani iş yaptığım kişilerden işte Pınar, Özgür, işte Funky yani hepsiyle şey yapabilirim. Sahneye çıkıp bir şey yapabilirim ama böyle şey çok güzel bir histi çünkü onu başta anlattığım zamanlarda çok yaşamıştım. Sahneye çıktığında karşında böyle 10 bin kişi, 20 bin kişi ya onları sahne yüksekliğinden görmek çok acayip bir yani insana çok böyle bir derin duygu veriyor. Çok da korkutuyor. O da ayrı. Ama o his gerçekten yani işte ya grup yaşıyor o hissi.
Doğru.
Ya da işte sunucuysan sen yaşıyorsun. Hani teknik elemanlar da çok o kadar o hissi yaşayamıyorlar. O çok acayip bir şey. Mesela o 90'larda işte Ahmet San'ın organizasyonları vardı. Bir kere mesela Sultan Ahmet'te bir kayak organizasyonu var. Düşün Sultan Ahmet'te kayak. 20 bin kişi mi ne var yani? Ücretsiz falan şey. O böyle bir tepeye çıktığımızda o manzarayı görme falan çok acayip bir şey. Ya onları yaşamak demek isterim. Sen. Çok güzel organizasyon, konserler. Hele de böyle Glastonbury gibi falan. Uf,
çok iyi olurdu.
Mesela şimdi Madonna...
Ya ben Coldplay konserine gittim iki defa. Gene burada da anlatayım.
Teşekkürler.
Abi böyle bir iki kitlenin defa bir kitlenin birlikte hareket ettiği yani o işte bileklikler falan evet çok pop doğru ama inanılmaz bir etkisi var. Yani herkes aynı anda aynı şey yapıyormuşçasına görünüyor orada. Yapmıyor evet çok bir yönlendirme var. Ama onun hissiyatı, onun selin bir parçası olmak
evet.
Veya dışarıdan izlemek mükemmel. Onu yönetmek, yani sahneden evet. Yönetmek bambaşka bir şey yani.
Yani mesela o şey videosu falan hala Freddie Mercury'nin Wembley'de galiba konserde,
evet, konserde
seyircilere şarkı peki. Söyletme şeyi var. Bir sekansı var. Seyirci de çok iyi seyirci tabii. Çok iyi tonlara çıkıyor, iniyor ama yani o hissin yani o adamdan başka da zaten kimse anlayamaz nasıl bir şey olacağını ama gerçekten büyük bir kitleye işte ses veriyorsun, o sana karşılık veriyor falan. Çok acayip bir duygu.
Doğru.
Çok da benzeri yok. Yani ne radyo programı, ne televizyon programı, ne bir maçta tezahürat falan çok karşılayan şeyler değil.
Yok.
çok da sık olan şeyler değil. Yani, değil. Ama yapmak isterim.
Bu soruya benzer bir soru. Hı. Kendi işinin Davos'undasın. Hı. Kiminle konuşmacı olmak isterdin?
Şey, röportaj
yok. Yani siz birlikte
bir akıyorsunuz yani.
Beraber. Akıyoruz.
Bir röportaj yapan biri var. Bir sen, bir de senin dengin. İlla aynı sektörden olmak zorunda değil.
Ya şey var, çok sevdiğim müzisyenler var. Bir kere onlarla şey yapmak isterdim. Öyle bir sahne paylaşmak, deneyim paylaşmak. Mesela Tom York çok isterdim. Çok evet. isterdim. Yani çok albümlerini dinledim Radiohead'in. Yani her şarkısını sorabilirim ya da konuşabilirim onunla. Onun da hikayesini anlatmasını isterim. Ve ya da biri ona soruyorsa da ben de orada yancı olarak bir ortamda olup onları şeyler çok ilgimi çekiyor benim. Böyle şarkıların yapılma hikayeleri çok ilgimi çekiyor ve oralarda bazıları da çok böyle 30 sene sonra çıkıyor ortaya. 40 sene sonra bazıları da çok hayal kırıklığı oluyor. Böyle saçma sapan bir hikaye anlatıyor. Bu muydu diyorsun 30 senedir ama yine de
işte. Çocuğuna mama yaparken kaydetmiş.
Var var çok var öyle. İşte bir melodi buldum o da oradan dedi ki vıt tıt dedi sonra bu çıktı falan. Nasıl çıktı o yani öyle. Ama mesela Radiohead'inkiler tabii biraz daha farklı bazılarını biliyorum. O yüzden mesela çok isterdim böyle bir güzel de dekor olsun. Biraz karanlık olsun hatta. Loş bir ışık olsun falan seyirciler olsun. İsterim öyle bir yer. Ah nasıl olur ya.
Çok büyük şans Burçin'le podcast yapmak ya. Adamın
ben kesinlikle. Yani böyle. Bak biz bir senedir belki biz denk gelemedik. Ama yani Öner ilk söylediğinden beri ben şey diyorum. Ne zaman yapıyoruz? Ne zaman yapıyoruz? Bir de sen iptal ediyorsun. Ben ona yükleniyorum. Sen bilmiyorsun tabii. Diyorum ki böyle.
Darlıyor beni.
Ben darlıyorum sürekli. Diyorum ki ya, tamam ya bırak ya. Arkadaşım diyorsun da değil belli. Falan diyorum böyle.
Ben neden diyorum. Yapma ya. Ne düşürdüm. Hepsi sonra ben herkese gülüyorsun.
Ama
ben de bilmiyorsun diyorsun.
Abi bak hepsi sen de inanılmaz bir literatür var. Yani o şu anda hani onunla
bu konuşmam. Saat daha düşük saatim yani. Benim. Pik saatim değil bu.
Abi bir kere daha yaparız.
Yapalım canım yapalım.
Sürekli yapacağız tabii. Şimdi işi gücü yok adamın sürekli. Ama bak Mirgün Cabas, Bayce, Burçin tabii ki de bütün konuklarımız şahaneydi ama yani radyocu adamlar.
Evet başta zaten ses
var. Var da tabii canım Ali'yle. Bayce falan. Derya. Mirgün Cabas falan.
Bayce'ye de çok güldük. Ya, evet. Bizi çok güldürdü. Sen güldüremedin abi. Bu sefer güldürdün.
Öyle bir şey. Hiç o tarafım da yok benim mesela. Bak evet, hakikaten ben mesela şeyimi biliyorum. Bazen öyle program yaparken işte şöyle bir show yapalım bir ya diyorum bak ben
buyum.
Ben güldüremem. Çok iyi sunarım, çok
sen
iyi soru
sorarım.
Ama ben öyle bir iddiam yok.
Müthiş hiç o topa da girmem. Herkes güldürmesin.
Evet, zaten abi yani bir... şey önemli olan bence sohbetin kalitesi. Aynen. Yani her zaman illa gülmeye gerek yok. Ben şu an inanılmaz
keyif aldım. Aynen öyle.
Mesela Bay J benim şeyidir. En sevdiğim yani top adamlarımdan biridir. Hakikaten öyle. Yani program yapar dinlerken de öyleydi. Beraber çalışırken de öyleydi. Çok ekstra bir adam.
Yani abi Bayce bizi yordu. Çok nasıl güldük yani? Abi ya. Artık böyle yeter diyor. Bak orada bitsin dedim.
Güzel adam.
Yeter. Çok
benim gülüyorum. Benim gönlüm çok. Öyle büyük kazandı ki o adam. O zaman ben işte Power'dan ayrıldım.
Tabii o zaman oradaydı değil mi?
Tabii beraber çalıştık. Evet, biz evet. Pınar sponsorluğunu evet, falan evet. Ona ben işte sağladık falan. Sonra güzel de diyalogumuz vardı. Ben ayrıldım. Bir hafta sonra benim oğlan doğdu. Chat Memorial'da Bayce.
Altına ile gelmiş falan diye.
Çok şaşırmıştım. Çok yani acayip kalbime girdiği bir andır yani öyle söyleyeyim. Motoruyla gelmişti. Hiç topluyorum. Yani çok tatlı adam.
Yok çok tatlı.
Bizim abi mutlaka yapın dediğimiz ya lan burayı ben niye hiç söyleyemiyorum?
Hiç söyleyemiyorsun. Mutlaka yapın dediğin şeyler listesi.
Çünkü sen buraya buraya kötü bir isim koymuşsun sen. Buradaki bütün kötülükler sana ait, bütün güzellikler
Allah
bana.
Allah Allah.
Nesi kötü bunun ya?
Mutlaka yapın dediğin şeyler listesi. Bak okuması zor.
Senin
uzak soru bu. Uzak soru. Mutlaka yapın dediğin şeyler listesi ya.
Yani.
Daha kolay bir isim bulabilirdik. Yazıklar olsun.
Mutlaka yap dediğim bir.
Ya mutlaka yap dediğim benim için şey yani bazı festivaller mutlaka bence bir kere de olsa gidilmesi lazım diye düşünüyorum. Ama tabii benim de gitmedi. Mesela Burning Man benim için de hala bir şey hayal. Ama mesela Tomorrowland bence %100 yaş kaç olursa olsun. Tabii gençken gitmek çok daha şey. Hani
hala
o zaman
gençiz.
Hala gidilebilir.
Tamam o zaman başka tür keyfini yaşarsın ama hangi yaşta gidersen git yani böyle bir devasa bir aslında Luna Park'ın içindesin falan. Yani doğası, işte müziği, akışı, insanların enerjisi birçok festivalde olmayan bir şey var orada. Yani zaten çok güzel. Yani temaları memaları falan adamlar bu işi çok iyi yapıyor ve gerçekten girdikten itibaren sen de o ruhun içerisine giriyorsun. Bence böyle belli başlı bazı festivaller Yani bir kere de olsa gidilmesi lazım. İşte Zige çok yakın. O daha tabii bizim ülkeden insanların gidebileceği yerler. Lollapalooza'nın Avrupa'daki şeyleri çok iyi. İşte Almanya'daki mesela. Ya bu tür böyle marka festival, orada şeyleri görüyorsun. Bir yani o düzenin gerçekten nasıl tıkır tıkır işlediği, eğlencenin nasıl serbest ve rahat olduğu.
Sana imkan verseler abi sanki şöyle bir şey yapacaksın gibi geliyor. Bir festival yapacaksın sen. Böyle imkan verseler toplayacağım hayalindeki
kitleyi. Ya çok var kendi içimde. Ama şunu da anladım artık, yaş ilerledikçe benden çok güzel festival fikri çıkar ama o festivali yapacak adam ben değilim. Onu anladım ben. Yani çünkü yani eskiden çünkü çok iyi fikirler falan gelir. O bunu nasıl yaparız ya? Onu anladım. Ben sana çok güzel line up, çok güzel mekan, bir festivali dolduracak çok güzel şeyini kurarım ama onu alırız bir organizatöre verelim mesela. Satışçı birini bulalım işte, ne bileyim, belediyeyle biri konuşsun falan. Çok isterim yani, kafamda öyle mesela Türkiye'de çok yapılmamış bir takım festival çeşitleri var, keşke yapılsa dediğim. Ama benim işim işte o şey kısmında bitiyor. İzni mizni bilmem ne ziz artık.
Orada sen...
o başka adamların doğru. İşi. Yani, başka ama evet var böyle fikirler.
Şu kitabı oku dediğin kitap mutlaka.
Çok var ya.
Son dönemde daha da vardı.
Son dönemde işte şey ya, bu gerçeklik şeyi mesela şeyden çok uzaklaştım, romanlardan. İhsan Oktayanların en son onun en son çıkardığı kitabı okudum. En son kurgusal okuduğum şey de oydu. Onun dışında hep şeylerin içindeyim işte. Felsefe, tarih, işte eski bilimle alakalı şeyler çok. İşte bu bilinç nasıl oluşuyor falan filan, bunlara çok taktım bir ara. Bunları çok okuyorum. Ama yani hani dediğim gibi daha kurgusal bir şeyde İhsan Oktayanların bütün kitapları olabilir. Yani o bence apayrı bir dünya.
Notumu aldım.
Hani şey diyorlar işte Game of Thrones işte nasıl yarattı, Tolkien işte Yüzüklerin Efendisi. Yani İhsan Oktayanların da öyle bir şeyi var. Bir dünya yaratıyor. O dünyanın karakterleri, ayrıntıları.
Onunla yaşıyor aslında değil mi?
Evet. Ve yani müthiş, sonuncusu da öyle. Dolayısıyla hani onun kitaplarını kurgusal olarak öneririm ama onun dışında dediğim gibi yani çok gerçek içindeyim ben. İşte bilim, felsefe, tarih, bunlar arasında böyle bir şey yapıyorum. Dönüyorum genelde.
Film abi. Hangi filmi izleyelim?
Film.
Game of Thrones.
Abi çok güzel filmler var. Tabii böyle sorunca insanın son zamanlarda o kadar dizici olduk ki. Mesela benim, diziyi söyleyeyim hemen. Söyle Six Feet Under. Yani onu böyle Şampiyonlar Ligi'nin tepesine koyarım.
Eski benim filmde aslında. Mesela direkt çıkıyor. Her zaman söylerim. The Shawshank Redemption abi. Benim direkt çıkıyor yani. Çok var önerebileceğim film. Çok da içindeyim. İzliyorum. Çok severek yani. Takip ediyorum. Ama hep The Shawshank Redemption. Ve bu IMDb efekt değil yani. Benim yani IMDb yokken ortada. Duvarında IMDb, posteri vardı.
Oğlum IMDb yüzyıllardır var.
Hayır. Bu tür bu kadar popüler değilken.
Yani çok güzel
yani,
tabii
bu film. Bu kadar verilmemişken diyorum. Anladın mı?
Şeyleri tabii ki öne, yani bu dediğin aslında klasik bir film.
Evet.
Hani bir sürü klasik film önerebiliriz. Ama mesela yani çok şey kaçacak bu, biliyorum. Sanatsal işler. İşte son zamanlarda onlara döndüm mesela. Şeyleri çok seyrediyorum. İşte bu mesela Tarkovski serisini bitirdim. Bundan o 15 sene önce bana biri dese ki yani bunları seyredeceksin falan ya bırak Allah aşkına. Ama şu an mesela o kadar zevk alıyorum ki. Hani çok klasik bunun işte Nuri Bilge Ceylan filmleri. Adam bir bakıyor 15 dakika bir yere bakıyor. Öyle seyrediyorsun. Öyle zamanla onun öyle olmadığını şey yapıyorum. Ben onu ilk şeyde hissetmiştim. Ana Yurt Oteli'ydi galiba. Yusuf Atılgan'ın romanından uyarlanmıştı. Yönetmenini olabilir. Ana Yurt Oteli, o bana mesela o şeyi vermişti. Çok eskiydi tabii o zaman, onu izlediğim gibi yani gençlik zamanlarımdı. O zamanlar öyle bir şeyim vardı bu tür Merkel filmlere karşı, o yönetmeni galiba. Sonra hatta Yusuf Atılgan'ın çok şeyini, aylak adam falan benim şeyim bir tapımdır. Kitap olarak da onu da önerebilirim. Sonra ama mesela şeyi anlamaya başladım ya, o 15 dakika öyle alana baktığı böyle hiçbir şeyin olmadığı, kameranın oynamadığı, yaprağın kıpırdamadığı değil yani. O bir duygu sana veriyor ve o gerçekten o kadar zor bir şey ki. Şimdi Rocky'de tamam onu hissedersin, ne zaman şiddet, ne zaman enerji, ne zaman ağlıyorsun. Adrian yani hepimiz aynı anda ağlarız, aynı anda güleriz, coşarız. Bunlar tamamen neredeyse bireysel bir duygu aktarımı yapıyor sana.
Sana bırakıyor bir de.
Sen bu ne çok, zaman yükseleceksin ona, neye takılacaksın ona kalıyor.
Sen o anda ne düşüneceksin ona bırak.
Ve eminim üçümüz izlesek
bambaşka şey.
Bambaşka bir şey söyleyeceğiz. Bu çok bence büyüleyici. Ama mesela bu tür filmlerde işte yani Indiana Jones belki çok şey oynuyor ama o da çok büyük klasik. Hepimiz aynı yerlerde ağlamışız. Aynı yerlerde şey yapmışız.
Bunu şeyde yaşadım en son. Zeki Demirkubuz'un son filmi Hayat. Abi girdim filme. Bak filmde küfür ettim. Dedim ki Allah kahretsin ya bu filme niye geldimden. Gitmiyordan, akmıyordan. Hani hiçbir şey anlamadığımdan bilmem ne. Hmm. Abi filmin sonuna doğru bambaşka bir şey hissetmeye başladım. Çıktım dedim ki hala kötü. Bak hala kötü diyorum. Net böyle konuşuyorum nişanlımla. Hala kötü diyorum. 15 gün geçti. Son dönemde izlediğim en iyi film dedim.
Ya işte bak
bu bambaşka çok... Çünkü orada onunla yaşamaya devam ediyorsun. En başta seni kızdırıyor. İşte eskiden böyle değildi. Eskiden sana nerede güleceğini, nerede ağlayacağını söyleyen filmler izliyorduk. Ve ondan evet çok kolaydı. Ve o dönemde de onu şey... Ama şu anda senin içinde yaşadığın, o yaşarken kızdığın, içine attığın, sonrasında aslında böyle bir şey varmış deyip onunla birlikte yaşamaya devam ettiğin bir noktaya gidiyor sinema. Bende.
Yani küçükken finali bana bırakan filmlerden nefret ederdim.
Evet mesela.
Şimdi sana bırakan film güzel bir şey aslında.
Evet. Ya herhalde biraz yaşla da alakalı olabilir. Bana biraz işte bu dediğin tanım tam olarak işte rüya gibi bir şey. Mesela hani rüyada bir şey görüyorsun da ya bardak görüyorsun da o bardağın ne olduğu değil. O sen hangi his sana o bardağı aslında orada oluşturuyor? Biraz ona hani eğilmesi. Bu filmlerde de o var işte. Yani sende bir duyguyu tetikledi. Ama tetiklediği şey senin hayatınla ilgili. O bende yok. Ama bendeki şey de sende yok. Şey. Ondaki de kimse de yok. Bu çok zor. Bence bu sinemada hakikaten yani zamanla anlıyorsun onu.
Doğru.
O kadar zor bir şey ki. Ve onu basitlikle anlatmak bile.
Bir
yani.
De evet.
Yani o yüzden de şimdi mesela bu tür filmleri daha zevk alarak izliyorum. Her Nuri Bilge Ceylan filmi çıktığı zaman falan oluyorum böyle mutlaka
sevdiğim şey yapıyorum.
Yani seviyorum yani sonuçta ama mesela o ekibe baktığım zaman da Tarkovski hakikaten bambaşka bir boyutmuş. Hala bir iki filmi var tekrar izlemek istediğim. Onları önerebilirim yani ama ne kadar etkili olur bilmiyorum.
Bir sonraki adım ne?
Emeklilik planı.
Uğurla'da.
Kız arkadaşımla.
Değneğimle.
Çok iyi.
Yani değneğimle.
O da onu bırakmayacağım ama.
Çok iyi. Gerçekten bu hiç hoş değil.
Yengem falan.
Ya bir sonraki adım diyeceğim. Mesela mesleki açıdan ben mesela çok güzel bir dönüşüm döneminde olduğumuzu düşünüyorum. Tam böyle internetin çıktığı zamanki gibi bir zaman bence şu an. O yüzden yapmak istediğim çok güzel ya çok şey var. Onları inşallah yapabilirim. Nefesim ve imkan ve ülkenin durumu vesaire evet. Yeter ve yapabilirim. Orada çok şeyim var. Hala hayalim var. Kişisel olarak öyle çok şeyim yok. Hani emekli olayım bilmem ne şey de değilim.
Emekli projesi gibi düşünüyorum.
Ben hiç durmayacağım falan. Evet. Hiç öyle bir durumda yok. Ben yani duracağım zamanda da lak diye duracağım.
Ben de duracağım. Ali Atay'ın bir röportajında söylediği bir şey var. Hani hayalin ne gibi bir şey soruyorlar. Durmak bir şey yapmamak tarzı bir şey soruyorlar.
Evet o noktayı bu yakalarsam hemen duracağım. Evet. Onda hiçbir şüphem yok. Hani ben hayatımın sonuna kadar çalışırım. Hayır abi yani hiç çalışmak istemiyorum hayatımın sonuna kadar. Ama o noktaya gelene kadar da neyse gereği yapacağım. Onda da enerjimi ve şeyimi hevesimi yeterli görüyorum ama o noktada da çak diye bırakacağım artık. Dur,
süper abi.
Hiç. Urla.
Urla. Ve değnek galiba.
Urla ya.
İnsanın duyguları.
Yeni bir urla bulmak lazım yani.
Evet bu arada yeni urla ona katılıyorum. Evet, yeni bir urla bulmak
lazım. Ve onu da söylememek
ben,
lazım.
Evet. Şimdi kapatınca söyleyeceğim.
Söyleyeceğim var mı? O zaman herkes yeni urlasını söylesin.
Söyle hemen arazi yapıştırayım orada.
Tamam. Hatta linkleri de atayım size.
Eyvallah abi. Kendine atma.
Ne oldu? Yapma onu.
Gitti parayı. Abi kendimize oy veriyoruz 10 üzerinden.
Son bölüm.
Son bölüm. Başarılı mıydın? 10 üzerinden kaç veriyorsun?
İşle alakalı konuşuyoruz değil mi?
Hayat.
Burçin başarılı mıydı abi? Nasıl bakıyorsan olaya?
10 üzerinden kaç? Yani 8 veririm.
Güzel. Bence doğru ya. Burçin başarılı bence de. Haddim değil.
Ama yani tabii
adam sürekli ayar veriyor. Öyle, 8 başarılı hadi. Ya.
Hayır ayar vermiyor. Abi adamı tanıyorum. Seviyorum yani adamı.
Dalga geçiyoruz.
Ya bilmiyorum. 7 yok ya. Tam 8. 9 çok iddialı.
Peki hatalarından ders alma 10 üzerinden.
Yani orada da çok zayıf almam notu ama 7'yi çıkmakta da zorlanırım. Yani hala bütün hatalarımdan çak çak çak ders alıp ilerliyorum diyemiyorum. Ama çoğuyla da başa çıktığımı düşünüyorum. Yani 7'yi yakalarım.
7.
Bunu mesela hatalarını anlama desen 10 derim. Ders alma desen 5 derim.
Ha okey. Evet. Çoğunu anlıyorum artık hatalarımı.
10 derim. Anlamıyorduk ya bir dönem. 10 derim.
Evet bir dönem hiç hem anlamayı hem ders almayı.
Hata yaptığımızın
o en kötü dönem.
İntikam almadı abi.
İntikam almada ya
işte
onda 10 yaptığım operasyon ya onda 10. Onda hiçbir şey yok yani.
Operasyon var bu gece.
Geri adım atmam.
Onu anladık. Korktuk da bundan sonra sana asla niye gelmedin.
Ama çok eski. Çok abi, eski.
Niye gelmedin? Aman Fenerlisin. Hiçbir şey demem bundan sonra.
Yok şu anda hiç öyle intikam şeylerim yok. Yani.
Hayallerini gerçekleştirmedi abi.
Hayallerimi gerçekleştirmede de yine 7 diyeyim. Yani zayıf kalmadım ama şimdi bakıyorum da işte bazı anlarda o zıplama şeylerinde daha ileri görüşlü bakabilsem aslında şu anda da daha farklı bir durumda olabilirdim. O yüzden onu da 7 diyeyim. Ama 8'e şey, yani 7'ye yakınım.
Geliyoruz 8'e.
Geliyorum yani 7'den 8'e doğru.
Kendini dövme. 10 üzerinden kaç döversin?
Abi 10 üzerinden 18 döverim 18. Ben yani.
İşte
biraz
bu falan diyor.
Fazla hırpalıyorum kendimi. İşte onu diyorum. İnsan en çok kendine acıması oluyor.
Ben de ya çok ya.
O zaman çok. Kapatmadan son sorumuz. Doğaüstü bir gücün olsaydı ne olsun isterdin?
Ya ben klasik görünmezliği...
Görünmezlik.
Yani çok çünkü mesela her şeyi çözer. Yani mesela para mara istemem. Niye istemem? Yani
gideceğim alacağım.
Ya görünmez olup yapamayacağın ne olabilir? Ben istediğim yere gider miyim? Giderim. İstediğim zaman giderim. İstediğim kişiyi dinlerim. İstediğim kişiyi görürüm. İstediğim yani birçok şeyi yapabileceğim ortak bir özellik. Yoksa hani ışın mışın falan onlar çok sınırlı şeyler. Yani ama görünmez...
Bay J istediğimi büyütmek, küçültme tarzı cevap.
ama bakarak.
Ama derin bak biraz konuya. Hepimizin aklına aynı şey geliyor ama bak derin bak biraz konuya. Her konuda başarılı olabiliriz aslında. Görünmezliği de sağlar birincisi.
Nasıl sağlar?
Kendini karınca adam yaparsın zaten.
Ama gidemezsin.
Hayır abi, karınca adam olursam üstüne basarlar o olur. Rüzgar uçar bir
abi. Abi ama ihtiyaca göre her şeyi yapabilirsin. Mesela para ihtiyacın var. Bir tane çeyrek altın geldi. Onu külçe altınla yaparsın. Tamam mı?
İşte... O zaman büyütme değil çoğaltma.
büyütüyorsun işte. Çeyreği bakıyorsun.
Neyse hadi öyle olsun. Tamam. Hadi öyle olsun.
Büyütüyoruz yani. O yüzden büyütme küçükle bence hiç fena değil. Görünmezliği de kabul edebilir yani. Çünkü
görünmezliği etmiyor.
Görünmez öyle zengin olman için illegal şeyler yapman lazım abi.
Mesela. Nasıl yani?
Ne yapacaksın abi ne zengin yapacağım? Olmak için? Görünmezsin ve aynı zamanda paralı bir adam olmak istiyorsun. Ne yapacaksın? Arabayı çalacaksın abi.
Yo çalma değil. Atıyorum bir bilgi alma mesela. Bilgiyi önceden ama. Olabilir. Sanki büyütme küçültme illegal değil. Adam benim parayı çoğalttı. O illegal değil.
Abi, benim olan.
Yani o illegal değil.
Sen onu büyütünce başkalarının değerini düşünüyorsun. Ekonomik olarak.
Bir tık farklı bir çerçeve.
Sen her şeyi büyütüyorsun. O, tamam çok doğru. Çok dürüst şey.
Sağ ol kardeşim ya.
Ama yani görümüz
öyle, yok. Galatasaraylı.
Çok çirkin gerçekten.
Çok ihtiyacın olmayabilir ya.
Şu ana kadarki en uzun ve en güzel podcast.
Bence de güzel. Herkese aynı şey söylüyorsun.
Söyle bir şey demiyorum. Hadi.
Abi dinle göreceğim. Herkese
iyi birkaç tanesi de evet.
Ben abi şöyle diyorum. Samimi en iyi podcast'ım en sonuncusu. Bak gayet samimiyim ya.
Bu güzel.
Güzel. Bu güzel. Her sene bu en iyisi. Tutar. Çıkıyorum. Öncekilerde niye abi herkes işte en iyisi.
Ama biz daha kimse de gücenmez.
Biz de gücenmez. Ama bir sonraki de takdir edersin en iyisi olacak.
Abi. Kesin. Bir hafta abi. Bir hafta yaşayacak falan değil mi? Abi ağzına sağlık.
Çok teşekkür ederim.
Her teşekkür ediyorum. Keşke daha önce biraz daha yırtsaymışım kendimi.
Evet. Çok yine, keyifli oldu bizim
biz
için.
Biz yine kendimizi şey, sana hatırlatır. Bir tur daha yaparız. Belki gündeme göre bir şey yaparız.
Yok yaparız. Bazen bakarız. Böyle şeyler olur ya. İşte podcast konuk şeyler hani dönemsel olarak tekrar ederler. Evet, bir şeyler evet, değişir evet. Eder. Olabilir yani.
Ne dersin? Evet. Neden olmasın? Bir festival gelir.
Olabilir.
Şehre. Bizim umarım nefesimiz yeter. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. O yüzden keyifli.
Edersiniz yani.
Belki bizi Power App'e sokarsın.
Olabilir.
Güzel.
Orada daha çok yaşadık. Bunu konuşalım.
Bunu konuşalım.
Bu hafta konuğumuz Burçin Acer'di. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Harika bir bölümdü bence. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.